Başlayalım. Herkese iyi akşamlar. Canımız Ne İstersen'in ikinci sezonunun dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde üç tane güzel konumuz var. Birincisi Cemil Meriç, Türk Edebiyatı'nın, yazın dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi, belirleyici olmuş isimlerden bir tanesi pek çok konuda. Bir ikincisi Napolyon Bonaparte. Üçüncü konumuz da Bir Kadın 30 Saniyede Nasıl Kaybedilir? Aslında bu biraz cinsiyet farkı gözetmeksizin de anlatmaya gayret göstereceğim bir konu. Tabii bir de malumunuzdur, yarın Dünya Kupası başlıyor. Her şeyiyle sansasyonel, belki saçma sapan diyebileceğimiz bir sürece giriyoruz. Ama nihayete eriyor. Biz gene yokuz Dünya Kupası'nda, tabii ki belirtmeme gerek yok. Hani konunun erbabı olmayan veya alakadar olmayan seyircilerimiz için burada belirtme ihtiyacı hissettim. Ama neticede böyle bir kupa yaşanacak. Biz de enteresan bir başka gündemle karşı karşıya olacağız diyelim ve sizleri bekletmeden hemen ilk konumuzla giriş yapalım efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cemil Meriç. Şimdi, aleykümselam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Cemil Meriç'ten bahsedelim evvela. Şimdi Cemil Meriç, ailesi Dimet Okalı, Balkan Savaşları esnasında Hatay tarafına, Reyhanlı'ya daha doğrusu göç etmiş bir ailenin evladı olarak dünyaya geliyor. Doğumundan itibaren, hatta 6 yaşından yanılmıyorsam itibaren gözlerinde miyop var. Yani bu belki de genetik bir sıkıntıdan ötürü onun gözlerinin tahribatı başlıyor. Daha küçük yaşlardan itibaren, belki kitapla bile tanışmadığı dönemlerden itibaren bu konu ileride önem kazanacak. O yüzden bilhassa dile getirdim. Reyhanlı'da büyüyor. Bir Osmanlı çocuğu olarak büyüyor neticede. O yıllarda henüz biliyorsunuz Cumhuriyet kurulmuş değil. Osmanlı İmparatorluğu dönemi. Osmanlı Devleti diyelim daha doğrusu döneminde. Arkasından büyürken biraz enteresan bir profil içerisinde. Çünkü neden? Bir yani memur çocuğu doğruya doğru, fakat açıkçası üst seviyeden bir insanmış gibi bir yaşam tarzı var. Şehirden gelen birisi olarak kasabaya vesaireye veya babasının nereye tayini çıktıysa işte oraya giderken sürekli bir yabancılık yaşıyor. Niye? Çünkü oradaki yerel ahaliyle, oranın adetleriyle vesaire uyum sağlamak zor onun için. O daha bir şehir evladı, şehir çocuğu olarak yetişmiş ve ilk yalnızlaşmasının bu yıllarda başladığını söylüyor. Kendisi 1916 doğumlu. Bunu da tekrardan belirtelim. O dönemlerde sığınılacak liman olarak oyunları vesaireyi falan değil, başka arkadaşları veya aile alakasını değil, kitapları kendisine, ne diyelim artık, bir dost ediniyor. Bu çare onu ömrünün sonuna kadar belki de tanımlayacak olan seçim aynı zamanda. Yani kitapları diğer her şeyden daha önde görmek, ön planda tutmak. Hemen arkasından biliyorsunuzdur 23, tabii ki Cumhuriyet'in kuruluşu. Ama Hatay Fransız sömürgesi olarak kalıyordu uzun yıllar boyunca. Bunun devamında o da orada eğitimini tamamlıyor. En azından önemli bir bölümünü 20'li yaşlarının başına kadar. Ve şunu da hemen belirtmek lazım ki orası bir Fransız sömürgesi olduğundan dolayı orada yetişen pek çok kişi gibi eğitiminin belli bir kısmını Fransızca olarak alıyor. Daha sonrasında tabii Türkçesinin yanı sıra Fransızcası çok iyi. İngilizceyi belli bir seviyeye kadar konuşabiliyor. Tercüme yapacak kadar mı, o kadarını bilmiyorum ama Fransızcadan çok ciddi tercümeleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve kendi kendine bildiğim kadarıyla gene Arapça öğreniyor kendini yetecek kadar. Onun en azından iddiası bu yönde. Sonrasında Hatay'ın ana vatana katılışı döneminde, 38-39 döneminde kendisi rejimi darbeyi, daha doğrusu rejimi bir darbeyle yıkmak suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Ve diyorlar ki sen bir asisin, onu yargılıyorlar. Çok kısa bir süre sonra beraat ediyor. Fakat bunun devamında da Hatay'dan ayrılmak durumunda kalıyor. Onu da belirtelim. Bu süreç içerisinde gerçekten Hatay'ın ana vatana katılışı sürecinde, Atatürk'ün de çok çok büyük katkılarıyla gerçekleşen süreçte diyelim, gerçekten oynadığı bir rol var mıydı? Burası bir muamma. Ben açıkçası bu konuda net bir şey okumadım. Yoksa sadece bir öğrenci hareketi olduğundan ve o dönemler oralarda çıkan gazetelerde, dergilerde yayınları dile geldiği için, sadece oraya bir şeyler yazdığı için fikrinin sakıncalı görülme ihtimaline, bir kamuoyu yaratıyor olma ihtimaline karşılık otoriteler onu bir şekilde derdest etti, tevkif etti ve daha sonrasında da yargıladı, mahkum etmeye mi karar verdi ve daha sonrasında da herhangi bir suçu olmadığı anlaşıldı veya yoğun bir provokasyon yapmadığı anlaşıldı da serbest bırakıldı. Orası bir muamma. Yani kendisinin herhangi bir şekilde böyle bir ajanlık vesaireyle itham edildiği dönemler var. Onu da belirtmiş olalım. Devamında geçimini sağlayabilmek adına, yani tıpkı bir zamanlar 50'li yıllarda en azından ve ondan sonrasında Almanya'ya göç etmiş olan hükümetlerimizin anlaşmasıyla oraya iltica etmiş olan Türklerin burada Almancı, orada yabancı muamelesi görmesi gibi, o da Hatay ana vatana katıldıktan sonra enteresan bir hayat sürüyor. Geçimini kazanmak adına genellikle böyle öğretmenlikler veya buna benzer vazifeler yapıyor. Elazığ'da tekrardan sonra Hatay'da Reyhanlı yöresine gidiyordu bildiğim kadarıyla yine. Fakat eğitiminin son bölümünü Pertevniyan Lisesi'nde tamamlıyor, bunu da belirtelim. İstanbul'da ve orada son sınıftayken Nazım Hikmet'le ve Kerim Saadi ile tanışıyor. Yani sol denince ülkemizde akla gelen ilk belki de ediplerle, en azından fikir babaları demesek bile edebiyat alanında bunun en önemli ideologlarıyla veya demagoglarıyla tanışmış oluyor. Tabii bu dönemin içerisinde kendisinin herhangi bir şekilde bir solculuğu yok. Devamında ortaya çıkacak bir hadise bu. Şöyle söylemek lazım. Liseden son sınıfta ayrılmasının sebebi de Hatay'daki yıllarını geçirirken orada müdürüne ve bazı öğretmenlere karşı dile getirmiş olduğu bir takım sitemleri içeren bir yazı. Bunu kaleme alıyor. Ve devamında da diyorlar ki sen buradan diplomanı alamazsın. O da bu yüzden İstanbul'da bu diplomayı alıyor. Fakat daha sonrasında dediğimiz gibi Hatay'a geri dönüyor vesaire. O 39 süreci yaşanıyor gibi gibi gibi. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde öğretmen olarak işe başlayacağı, yani hoca diyelim daha ziyade, orada profesör unvanı almıyordu. Bir okutman, bir öğretmen olarak işe başlayacağı süreç geliyor. Bunun sebebi de belli. Üniversite olarak yüksek dil fakültelerinden bir tanesini tercih ediyor. Ve orada kendisinin bu hani dil bazlı diyelim, edebiyata olan yatkınlığı herkes tarafından görülüyor. Tabii burada şöyle de bir durum var. Neticede kendisi sağcı mı solcu mu vesaire diye hep düşünülürdü. Belli açılardan açıkçası kendisinin sağ tarafa yatkın olduğunu da söylüyor. Yani çalıştığı dergi çoğunlukla Necip Fazıl'ın dergisi Büyük Doğu. Fakat bazı konularda da Yön dergisinin kadrosuyla, yani solcuların ağırlıklı olduğu ve Doğan Avcıoğlu'nun yönettiği o kadroyla çok yakın hissettiğini de söylüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Niye peki böylesi bir çelişki var? Herkesin kamplaştığı, kutuplaştığı, zıtlaştığı dönemlerin içerisinde kendisi bunu çok güzel şekilde dile getirmiş. Belli alanlarda işte Türkçülüğe kaçmakta buldum çareyi. Bütün ne kadar o dönemde literatürde eser varsa, Rıza Nur'un milliyetçilik tarihi de olabilir, Türkçülük tarihi de olabilir. Bunun haricinde etrafta Yusuf Akçura'nın vesaire eserleri varsa onlarla da alakalı olarak hepsini hatmettim. Ve o dönemlerde böyle yaşamaya başladım diyor. Fakat 40'lı yılların devamında biliyorsunuz hani Türkçülük, Turancılık davası vesaire çıka geldikten sonra belli bir baskı altına alınan bir düşünce. Hani Turancılık, Türkçülük ekseninde konuşacak olursak ve hatta Nazizmin kafatasçılığıyla da bir şekilde özdeşleştiriliyor. Fakat durumun bizim ülkemizde çoğunlukla böyle olmadığını, bir kara propagandaya kurban gittiğini de biliyoruz o akımın. Hani kendileri günahsızdır anlamında vesaire bir şey söylemiyorum. Pireyi deve yapmakla alakalı bir özdeşleştirme var. Bunu da belirtmiş olalım. Devamında kendisi açıkçası hani oradan kaçtım buraya geldim vesaire falan derken bir noktadan itibaren açıkçası çareyi Marksizmi tanımakta bulduğunu söylüyor. Neden? Bunu da hemen belirtelim. Genellikle solcular sosyal hayatta çok fazla görevi olan insanlar değiller. Halkın arasına karışan insanlar değiller. Daha asosyal yaşayan diyelim o dönemde. Belki bireyciliği daha ön plana tutmuş olan bir nesil veya öyle bir profil çiziyorlar. Bu yüzden de kendisi gene insanlardan kendisini soyutladıktan kelli Türkçülüğün daha fazla kendisine hitap etmediğine karar veriyor ve açıkçası yeni bir heyecan, yeni bir soluk bulabilmek adına o dönemki akademinin pek çoğunu elinde bulunduran diyelim bir kıskaç gibi saran Marksizme yöneliyor. Buna kayıtsız kalamıyor en azından. Bunu okuduktan sonrasında da bazı şeyleri fark ettiğini kendisi dile getiriyor ve belli bir süre Marksizme sempatiyle baktığı bir yaşam sürüyor. Arkasındansa hani onun foyasının ne olduğu meydana çıktığı demek istemiyorum ama bizim ülkemizde solun yaşamış olduğu o sürünceme, o süreç en azından çok hazindir. Kendi içerisinde bölünüp parçalamalar, silaha sarılmaları, eylemler vesaire derken bunun devamında belki bir nebze de huzura kaçış olması bakımından evlenip aile kurduğu zaman Cemil Meriç İslam felsefesiyle de çok fazla haşır neşir oluyor ve devamında şöyle enteresan bir hayat sürmüş bir insandan bahsediyoruz. Hani işe Türkçülükle başlamış. Kendisinin nerede ait hissedebildiğini bulabilmek adına bir arayış içerisinde hayat sürmüş. Devamında Marksizm fikirlerinden etkilenmiş solculuktan ki zaten lise sonunda Nazım Hikmet gibi, Kerim Saadi gibi solcu isimlerle de tanışıklığı vardı. Devamında hani Saint-Simon gibi aslında sosyolojinin ve solculuğun, sosyalizmin de babası kabul edilen bir ismin, bir Fransızın eserlerini Türkçe'ye neşreden bir insan, tercüme eden ve bunu yayınlayacak bir yayıncı bulabilmesi çok uzun yıllar alıyor. 1900 yanılmıyorsam 60'ların sonuna doğru Can Yayınları'ndan çıkabiliyor ilk kez bu kitap. Devamında da İslam felsefesiyle, İslam'la tanışıp enteresan bir başka süreci daha yaşamış bir hayat oluyor ve çok dolu, kesinlikle de çok birikimli. Kendisini hiçbir şekilde sağcı ya da solcu olarak tanımlamayan bir bireyden bahsediyoruz her şeyden evvel. Hayatının tamamına yakını okumak ve tabii ki kendisinin belki de en çok müteessir olduğu hadise gözlerinin gitgide görme yetisini kaybetmeye başlaması. Bunun temel sebebini insanlar işte mesela Poyraz Karayel dizisinde çok enteresan bir şekilde tarif ediyordu. Bize de küçükken öyle anlatmışlardı. Kitap okumaktan dolayı gözleri kör oluyor diye. Aslında hiç kimsenin gözleri kitap okumaktan dolayı kör olmaz. Neticede hani başka türlü bir hastalık vesaire geçirmiş olması lazım. Çok okuduğu için belki de çok yakından baktığı için gözlük kullanır ve numarası büyür. Bir şeyleri çok fazla okuyamaz hale gelir ama bu başka, ışığı herhangi bir şekilde algılayamaz hale gelmek başka. Hatta şöyle bir durum var. Bu geçiş süreci içerisinde kendisinin bir ampulü var tavanda kaldığı evde. Fakat o ampulü daha uzun bir kabloyla aşağı indirecek, ışığı kendisine daha fazla yaklaştıracak olan bir paradan yoksun. Yeni bir kablo alamıyor. Bu yüzden de evindeki masanın üstüne sandalyesini koyup o sandalyenin üstüne geçip oturup kitaplarını öyle okuyor. Niye? Çünkü ışığa daha da yakınlaşması gerekiyor. Gözlerinin bozukluğu arttıkça. Böyle enteresan enstantaneler var hayatında. Ben de çok fazla kitap okuma meraklısı birisi olduğum için tabii ki bana ilginç geliyor. Hani yakın hissettiğim bir hadise. İşin ilginç yanı, Sefa Kaplan'ın çok güzel bir kitabı vardır. Buradan da hemen tavsiye ederim sizlere. Gözleri görmeyen iki adam. Cemil Meriç, José Luis Borges. Şimdi Borges de biliyorsunuzdur. Kendisinden yaklaşık olarak 17-18 yaş büyük. Yani Cemil Meriç'ten. Fakat vefatları bir sene arayla. Borges 86 senesinde vefat ediyor. 80'inde de Cemil Meriç'i kaybediyoruz. Fakat aralarında da enteresandır. Tam bir yıl yok. Bir yıl eksi bir gün var. 364 gün arayla vefat etmiş oluyorlar. Her ikisinin de zaman içerisinde gözlerinin görme yetisi kayboluyor. Borges'inki çok eskiden beri belli. Çünkü genetik olarak ailelerinde böyle bir rahatsızlık var. Bunun ileride kendisini gelip bulacağını biliyor. İşin ilginci, kütüphane müdürü olduktan ve yaklaşık olarak hani 700-800 bin cilt kitap kendisine emanet edildikten sonra gözlerinin görme yetisini kaybetmesine Tanrı'nın çok tuhaf bir şakası, latifesi veya ilahi adaletinin belki de enteresan bir yanı olarak bakıyor. O biraz daha bu işe müsamahakar yaklaşıyor. Cemil Meriç ise kesinlikle tahammül edemiyor. Yani kucaklayıcı değil. Benim hayattaki en büyük belki de eğlencem veya yaşamımı üzerinden tanımladığım aktivitem benim elimden alındı diyor. Benim hayatımın ne anlamı kaldı bundan sonra diye belli bir süreyi öfke içerisinde geçiriyor. Türkiye'de tedavi imkanlarını deniyor, olmuyor. Fransa'ya gidiyor, orada da beklediği sonucu elde edemiyor. Fakat zaman içerisinde mecburen kabulleniyor. Ama gene ilginç olan bir kısım, Cemil Meriç'in o döneme kadar işte köşe yazıları Hisar dergisinde vesaire Fil Dişi Kule'den isimli köşe kendisine aittir. Orada yazıları çıkmaya devam ederken asıl gözlerinin görme yetisinin kaybolmasının ardından kendisinden üretken dönemine girdiğini görüyoruz. Bu da enteresan bir konudur. Belki de açıkçası konsantrasyonun başka şeylere dağılmasına da ihtimal tanımıyordur gözleri görmediği için bu yeni yaşam tarzı. Ve neler yapıyor? Dikte ettirmek suretiyle yani kendisi söylüyor, bir başkaları yazıyor. Bu kaleme alanlar onu okuyorlar, tekrardan ona sağlamasını yapıyorlar. Düzgün hale getirip bir şekilde metni oluşturuyorlar, hitamı erdiriyorlar, olgunlaştırıyorlar ve böylelikle de çok fazla sayıda makale ve kitap oluşturuyor Cemil Meriç. Böylece telif eserler meydana getiriyor. Aynı şekilde kitap okuyamaz hale geldiği için çok şikayetçi, hatta diyor ki kendisi, yani benim, kimse kusura bakmasın ama şu ana kadar sahip olduğum bütün kitaplar görme yetimi kaybedince benim için birer tuğladan ibaret hale geldi. Yani hiçbir anlamı kalmadı diye. Ama sonrasında bunu da aşıyor, şöyle aşıyor. Başkasını buluyor kendisine kitap okutacak. Onlar okuyor, kendisi dinliyor ve bu şekilde de diyelim en azından hobisini devam ettiriyor. Şöyle enteresan bazı anekdotlar da paylaşacağım. Onun bir takım lafları vardır. Mesela şöyle söylüyor. Batı karşısındaki durumumuz efendisinin ilaçlarını çalıp içen uşağın durumudur. Enteresan bir tespit. Daha ziyade zaten Cemil Meriç'in kendisini bir düşünce dünyasında önemli sosyolog veya bir yazın insanı olarak tanımlayabilmesinin baş koşulu çok iyi tespitlerinin bulunması ve bunun yanı sıra bunları mükemmel bir edebiyatta dile getirmesidir. Yani onu okumak, karşıt görüşte olsanız bile kelime hazinenizi genişletir, ufkunuzu açar, çok güzel bir düşünce yöntemi öğretir size. Buna karşı olanlar da var. Mesela bazı insanlar var ki tıpkı merhum Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu gibi Cemil Meriç'in de bizi olmadığımız kadar, hak etmediğimiz kadar methettiğini, Türk insanı yapabilir, İslam şöyle iyidir, böyle iyidir, hakikisi uygulanmıyor mu, uygulansa ah bir de şöyle olur vesaire diyerek henüz böylesi övülmeye hazır olmayan, altyapısı bulunmayan bir topluluğu, zaten bizim bir şey yapmamıza gerek yok, biz bu halimizle ve tarihi mirasımızla bile yeterince iyiyiz deyip iyice çalışmaktan vazgeçen, tembelliğe yatkınken iyice buna daha meyleden bir topluluğa dönüştürdüğünü, yanlış zamanda yanlış motivasyonu verdiğini iddia edip Cemil Meriç'in aslında bu topluma zarar veren isimlerden birisi olduğunu da söylüyor bir demagog olarak. Fakat bunun böyle olmadığını düşünen çok fazla sayıda insan da var. Mesela Dücane Cündoğlu'nun kendisi üzerine bir kitabı var. Aynı şekilde Cemil Meriç ve onun üzerine düşünmek üzerine bir ya da iki tane kitabı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gene Sefa Kaplan'ın yazmış olduğu kitap bu konuda gayet güzeldir. Bir de Nobel Akademi'den çıkma Cemil Meriç üzerine yazılar şeklinde derleme bir kitap var. Kolektif yazarlardan oluşan bir bütün. Aynı zamanda ben kendim naçizane şunu tespit ettim. Fransızlar biliyorsunuzdur çok önemli birer milliyetçilik abidesidir ve dil milliyetçiliği onlarda en azından 2000'lerin ortasına kadar had safhadaydı. Benim gidip görme imkanım oldu. Hem 2000'lerin başında 2002 Dünya Kupası zamanında hem de yani Dünya Kupası'ndan bağımsız ama tam o zamanlarda gitmiştim. Orada değildi çünkü Dünya Kupası 2002'de. Biz oraya seyahate gittiğimizde tesadüfen Türkiye'nin de üçüncülük maçını oynadığı dönemdi. O zamanki Fransızların dillerine karşı bakış açısı, İngilizce konuşan insanlara herhangi bir şekilde cevap vermeye bile tenezzül etme işleri 2010'lu yılların sonuna doğru gelinirken bir daha ziyaret etme imkanı bulduğumda tamamen kırılmış, değişmişti. O milliyetçiliklerini bir yere kadar sürdürebiliyorlardı. Gene o ekolün, aynı Fransız ekolünden diyelim gelen birkaç farklı isimle daha tanışma imkanı bulmuştum. Mesela bir tanesi benim fakültedeki hocalarımdan Sayın Sami Selçuk, eski Yargıtay Başkanı. Aynı zamanda da çok önemli bir hukukçudur. Mark Ansel'le beraber ceza hukukunun Fransa'daki yeni neslinin temellerini atmış olan insanlardan da bir tanesidir. O da Önce Dil isimde bir kitap yazmıştı ve dil milliyetçiliğinin, dili muhafaza etmenin, bize ait olan kelimeleri kullanmanın, sokaklardaki tabelalar dahil olmak üzere havalı görünecek diye yabancı terimleri değil, bizden olanları koruyup yaşatmanın bir ülke için vazgeçilmez olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde Cemil Meriç de kamusu olmayan bir ülkenin namusu yoktur diyecek kadar mükemmel bir tespit yapmış. Kamus dediğimiz biliyorsunuz ki sözlük, yani bir sözlüğünüz yoksa, herhangi bir şekilde dil bilincine sahip değilseniz o noktadan itibaren zaten sizin açıkçası dilinizin namusu da yoktur. İşgal de edilirsiniz. Kültür emperyalizminin etkisinde de kalırsınız. Bugünkü diyelim en azından jargonda bunu tefsir ettiğimizde böyle söyleyebiliriz. Kendisi mesela şöyle diyor. Biz Müslüman olduğundan, doğulu olduğundan, Türk olduğundan utanan, aczinden, tarihinden, dilinden utanan şuursuz bir yığın haline geldik. Kendisinin tespitlerinden bir tanesi. Devam edelim. Başka enteresan enstantaneleri de var. Efendim. Elit ile alakalı, elit isimle biliyorsunuzdur bir mekan vardır. Gayet önemli. Pek çok entelektüel isim oraya ayak basmıştır. Salah Birsel'in Kahveler Kitabı ismindeki eserinde şöyle yazar. Elite gelenlerin en kültürlüsü, en bilgilisi Cemil Meriç'ti. Fransızcanın Elenikasını bilir, gece gündüz de okurdu. Bu yüzden gözlerinin gücünü her gün biraz daha yitirdi. Ne var ki o buna hiç aldırmaz. Odasında masanın üstüne sandalyesini koyar, kendi de sandalyeye çıkarak kitabını ampule 30 santim uzaklıkta okurdu. Bunu elektrik ampulünü aşağı indirecek kordona verecek parası olmadığı için yapardı. Bunca parasız oluşunun nedeni ise eline geçen paranın tümünü kitaba yatırmasıydı. Tavsiye ettiğimiz kitaplar. Tekrarlayayım. Hay hay tabii ki. Sefa Kaplan, Everest yayınlarından. Gözleri görmeyen iki adam. Cemil Meriç, José Luis Borges. Bunun yanı sıra tabii ki Cemil Meriç'in kendi kitaplarından da tavsiye edeceğim olacaktır. Diğer esere geleyim tavsiye edebileceğimiz efendim. Etkileşim yayınlarından Dücane Cündoğlu'nun Bir Mabet İşçisi Cemil Meriç. Bir de Bir Mabet Bekçisi Cemil Meriç. Üçüncü eseri Bir Mabet Savaşçısı Cemil Meriç şu an piyasada var mı bilmiyorum ama toplamda üç tane yazmış kendisi. Bunun haricinde bir de Nobel Akademik Yayıncılık'tan Cemil Meriç üzerine yazılar kitabı kendisi hakkında yeterli bilgi sahibi olmaya yardımcı olur diye düşünüyorum. En önemli eserlerin içerisinde tabii ki Bu Ülke var, Mağaradakiler var, Kırk Ambar 1 ve 2, 2 cilt halinde biliyorsunuz artık basıldı onlar. Bunların pek çoğu iletişim yayınlarından çıkıyor. Sağ tandansıyla bilinen Cemil Meriç'in sol tandansıyla bilinen iletişim yayınlarında ne yeri var, ne alaka diye düşünen insanlar olabilir. Ben de ilk başta öyle düşünmüştüm. Birincisi Cemil Meriç sandığımız üzere öyle tabelalı, etiketli bir sağcı veya solcu vesaire gibi değil. Tam tersine çok derinlemesine bir entelektüel ve her tarafı tanıyan, her ikisine birden ait olduğunu, bu yüzden de insanların kendisini bu şekilde ayırmaması gerektiğini öne sürmüş bir isim. Bir ikincisi kızı Ümit Hanımefendi. Ümit Meriç önemli bir sosyologtur. O bir şekilde iletişim yayınlarıyla çok yakın mesai içerisindeydi. O yüzden de kitapların oradan çıkması gerçekleşti diyelim. Bunun yanı sıra kendisi sağlığında, yani Cemil Meriç sağlığında 87 senesinde vefat ettiğini söylemiştik. Fatih'teki Kubbe Altı isimli mekanda çok uzun yıllar boyunca konferanslar vermişti. Bir de tabii ki Hint edebiyatına o kadar fazla düşkündü ki bu konuda kitaplar da yazdı. Hemen şimdi tekrardan kitabın ismini yalamamak için bir daha bir bakayım. Ayıp olmasın. Üstada. Evet, Bir Dünyanın Eşiğinde. daha evvelinde Hint edebiyatı ile alakalı bir başlığı vardı. Fakat sonrasında bu isim değişti. Dediğim gibi Saint-Simon ilk sosyolog, ilk sosyalist. Bu kitapta tavsiye olunur. Özellikle de solculukla alakadarsanız. Jurnal 1-2 kendi el yazısı günlükleri içerisinde kaleme aldığı hadiseler. Bir de açıkçası ülkenin yakın tarihiyle alakalı yazmış olduğu kitaplar vardı ama bunların pek çoğu yeni baskısı yapılmadığı ve güncelliğini yitirdiği düşünüldüğü için şu an muhtemelen ancak sahaflardan bulunabilir. Daha enteresan bir durum vardır. Kadir Mısıroğlu'yla tanışıklığı olduktan kendi Kadir Mısıroğlu'nun kendisinin bir hakikatçi olduğunu sözüm ona ileri sürmüş. Böyle söylemiş. Bunu Kadir Mısıroğlu anlatıyordu. Yani Cemil Meriç benimle tanıştı. Hani bir şekilde diğer insanları batıcı, bizim ülkemizi batıcı olmakla hep yaftalardı. Beni de hakikatçi olmakla açıkçası itham ediyordu mu diyor, artık iltifat mı gösteriyordu diyor, bilmiyorum. Kendisi bundan memnundu ama onu da belirtmiş olalım. Benim de denk geldiğim hadiselerden bir tanesi. Eşinin yanı sıra bir de aynı zamanda bir gönül ilişkisi vardı Cemil Meriç'in. Onu da hatırlatalım. Lamia Çataloğlu hanımefendi, ona yazdığı aşk mektupları çok meşhurdur. Hatta pek çok yeni aşığın işte eğer mutsuzluğun kapısını aralamak istiyorsa Goethe'nin Genç Werther'in acıklı hikayesini okumasını, diğer türlüsünde de hani bir şekilde daha romantik olmakla alakalı bir şeyler kazanmak istiyorsa Cemil Meriç'in Lamia Hanım'a yazmış olduğu mektupları okumasını tavsiye ederler. Biz de buradan dile getirmiş olalım efendim. Bunun ardından hemen bakıyorum dile getireceğim başka bir şey var mı diye. Onun biraz notlarından okuyalım. El yazılarından derledikleri işte bir takım sözler var. Mesela diyor ki benim trajedim şu birkaç satırda. Sevebileceklerim dilsiz, dilimi konuşanlarla konuşacak lakırdım yok. Yani dilimle, zevklerimle, heyecanlarımla, yarımla Büyük Doğu kadrosundanım. Düşüncelerimle, inançlarımla Yön dergisine yakınım. Bu bir kopuş, bir parçalanış. Yani hem sağcılarla hem solcularla çok büyük ortak noktası olduğunu söylüyor. Bir başka anekdot, burjuvazi yaptıklarını anlamak, yapacaklarını ise programa bağlamak istiyor. Hemen diğer anekdotlarına bakıyorum. Kendisi hakkında şöyle bir şey yazılmış, çok pardon. Daha önceleri sağ ve sol davasına bakışının diğer ünlü isimlere nazaran daha farklı bir bakış açısıyla oluştuğunu, Hataylı olduğunu ve ileri derecede Fransızca bilip Avrupa edebi ve siyasi kültürünü çok iyi tanıdığını bildiğim ancak hiçbir eserini okumadığım birisiydi. Bunu Ekşi Sözlük'ten alıyorum şu an bu yorumu. Bu Ülke isimli eserini geçenlerde okuma fırsatı buldum ve pek çok yönden kendisinin gerçekten enteresan bir bakış açısıyla hayatı algıladığını fark etmiş oldum. Eser içerisinde genel olarak Doğu-Batı karşıtlığı, Osmanlı'nın son dönemlerinde Batı tarzını ülkeye yaymak isteyen aydınlara yapılan ağır eleştiriler, İslam ve Doğu kültürünün ruhani gücü ve bu gücün Batı'nın materyalizmi karşısındaki eşsiz farklılığı, bir takım genellemelerle ve pek çok açıdan içi boş duygusal hezeyanlarla işlenmiş. Batı'dan gelen her fikrin zararlı olduğu, İslam ve Doğu kültürünün aslında çok iyi bir şey olduğu ancak doğru bir şekilde uygulanamadığı fikrini savunmak için dışarıdaki herhangi bir Türk vatandaşı olmak yeterlidir sanıyorum. Cemil Meriç bir de bunu Batı'nın ana saldırı silahı bütün bunları yaparken ki vahşettir. Tüm silahları saldırıyla mükelleftir. Asla savunmayla alakalı veya insancıllıkla alakalı bir yapıya sahip değildir diye de dile getiriyordu. Ben mealen söylüyorum. Devam edeyim yazıdan. Cemil Meriç'in asıl saygı duyulan ve tüm toplum çevrelerinde benimsenip görüşlerinin tartışılmasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin sebebi ise kendisinin Batı tandansı ile yetişmiş ve bireysel hissiyatının da bu şekilde oluşmasından kaynaklanmaktadır. Yani insanlar Cemil Meriç hakkında konuşurken ve değerlendirme yaparken akıllarına klasik bir yobaz İslamcı profil gelmemektedir. Kendisi tam anlamıyla muazzam çelişkilerin adamıdır. Daha önce başka yazarların da yazmış oldukları gibi sözlükten bahsediyor. Bu Ülke kitabındaki Said-i Nursi'yi öven ve Kemalist devrimi yeren kısımlar kendisinin psikolojik durumunu ve kafa karışıklığını fazlasıyla yansıtır nitelikte. Bunun yanı sıra yani eserde elle tutulur ve kafa açıcıdan kastı ufuk açıcı kısımlar da gayet mevcut. Özellikle Batı'nın felsefesini ve ideolojilerini kurgularken ve yaratırkenki gücünün şiddet olduğunu ve bu şiddetin yani saldırganlığın bu şiddetin Prometheus'un ateşi çalması mevzusundaki gibi bir çıkarcılıkla devam ettirilmesi gerçeği kesinlikle eserdeki en önemli tespitlerden birisiydi. Diyalektik materyalizm ve saf diyalektik arasında kurduğu ilişki ve diyalektiğin uzun bir düşünme ve sorgulama gerektiren bir kavram olmasından mütevellit asla materyalist bir kalıba sokulamayacağı fikri de dikkate şayan. Ve Batı tandanslı ideolojilerin belli çıkmazlarını göstermek açısından da önemli. Avrupa kültürünün Yunan kültürü üzerine bina edildiği fikri vardır Cemil Meriç'te. Ona tam olarak katılmıyor bu yazar. Kendisinin Rumuzu Yakarius 1903, onu da söyleyelim. Muhtemelen Beşiktaşlı bir yazar. Yakarius dediğine göre Kahpe Bizans filmini de seyretmiş. Neyse devam edelim. Çok fazla monist bir düşünce, bir fikir olur Yunan üzerine bina edildiği fikri. Avrupa kültürünün diyor. Devam edelim. Cemil Meriç şahsiyet ve eserleri bazında kişiye kültür, onun söyleyiş şekli ise irfan kazandırma açısından bir deryadır. Kendi kişiliğinin ve bu kişiliğinin bölünme evrelerinin incelenmesi ve kendisiyle derin bir sohbet yapıyormuş havası yaratılması açısından kendisinin jurnal adını verdiği günlüklerinin de okunması şüphesiz isabetli olacaktır diye dile getiriyor. Güzel bir tahlil açıkçası. Ben de beğendiğim için sizinle bunu paylaşmak istedim. Bakalım başka anekdotları. Ha evet, şurada var. Diyor ki kendisi, insanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalarsa kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri, insanların kullanılmalarıdır. Bu çok güzel beylik manşet bir cümle. Duygunun asaleti kuvvet ve isabetindedir. Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür. Düşen tutunacağı dalı seçemez. Bir başka anekdot. Altınlarını cam karşılığı dağıtan Kızılderili'yi hiçbir zaman gülünç bulmadım. Cam altından çok daha asil. İsrail peygamberlerinden beri lanetlenmiş bir maden altın. Adı tarihin bütün cinayetlerine karışmış. Pıhtılaşmış kan, insan kanı. Cam güzel çünkü kirli bir mazisi yok. Cam güzel çünkü kalbi var, kırılıverir. Devam edelim. Sosyoloji Notları isimli kitabından. Sol, geniş kalabalıkların refahını, ışığa kavuşturulmasını, fizik ve moral yani ahlaki kalkınmasını ister. Sabırsızdır, gençtir. Zafer uğrunda birçok fedakarlıkları göze alır. Tecrübesizdir. Devrimin ve büyük reformların bütün haksızlıklara son vereceğine inanır. Sağ, sayıya değil değere önem verir. Daha önce kazanılmış hakların devamını ister. Kalabalıkları yok sayar, vesayet bulundurulmalarına taraftardır. Yerleşmiş kuvvetlerle oynanmasına razı olmaz, karamsardır. Devrimlerin faydadan çok zarar getireceğine inanırlar. İnsan bazı bahislerde sağdır, bazılarında sol. Bu itibarla bu kelimeleri aşmak lazım, diyor. Devam edelim. Yayının başında bahsettiğim üzere şöyle bir lafı da var. Gözlerimi kaybedince bütün kitaplarım tuğla oldu. Tekrar devam ediyoruz. Kırmızı şal görmüş İspanyol boğası gibi her düşünceye ve her düşünene saldırmak. Bu canım memleket, bu yüzden bir cüzzamlılar ülkesidir. Bu ülkeye dair güzel bir tespit. Seçme hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya kitaplar dünyasıdır. Kendimizi ben'in diktatörlüğünden kurtarmak, sevmek, zenginleştirmek herhalde bu, çoğalmak, bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir. Bir diğer anekdot ve biliyorum ki iki yaralı kalp sağlam bir kalp eder. Sonrasında da Lamia Hanım'a yazdığı bir anekdotla biz bu bölümü noktalayalım. Diyor ki, acılarımın kaynağı sensin, evet, ama hayatımın kaynağı da sensin. Senin için ve seninle yaşıyorum. Sen uçuruma yuvarlanırken tutunulan dal. Sen vaha. Sen bütün hayal kırıklıklarımın dudaklarında ümitleştiği kadın. Son olarak da şunu söyleyelim peki. Anlıyorum ki zalim ve kıyıcı bir gerçekten kurtulmanın tek çaresi reel dünyadan kitaplar dünyasına sığınmak. Açıkçası Cemil Meriç'in bizim ülke edebiyatımızdaki önemini hiçbir şekilde görmezden gelemeyiz. Kendi hayatının gençlik yıllarını tanımladığı, yaşamış olduğu yalnızlık ve kitaplarla buluşup onlara sığınması hakkında çok güzel bir takım demeçleri vardı. Burada çok uzun süreceği için okuyamayacağım hepsini, yani sizi sıkmak istemiyorum. Zaten isteyen herkes çok kolaylıkla onun eserlerine ulaşabilir. Bunu da belirtelim. Tabii ki bazı konularda kendisine katılmanız çok kolay olmayabilir. Her insanda bu geçerlidir. Her türlü fikir okunduğu vakit veya dinlendiği vakit böylesi etkiler yaratır. Çünkü hiç kimse bir diğeriyle %100 anlaşamaz. Herkes birbirinden %1 bile olsa mutlaka ki farklıdır efendim. Cemil Meriç'le alakalı benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sizin herhangi bir sorunuz veya belirteceğiniz bir şey yoksa ikinci konuya geçeceğim. Napolyon Bonaparte. Uzun bir konu olacak, onu da belirtelim. Yeni gelen herkes de bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. Pekala. Efendim, Napolyon Bonaparte yakın dönemin en tartışmalı figürlerinden bir tanesidir. Aslında konuya şöyle giriş yapmak lazım. Harry Potter'da hani derlerdi ya, Gellert Grindelwald isimli kötü büyücü, bir zamanlar Dumbledore'un en yakın arkadaşı, hatta kimilerine göre gönül ilişkisi olan kişi. O aslında yakın tarihin bir numaralı, açıkçası, kötülük timsali olarak hafızalara kazınacaktı. Ta ki Voldemort çıka gelene dek. Yani Voldemort'un yaptıkları Grindelwald'ın yaptıklarını aştı. O yüzden de bir numarada değil, iki numarada kendisi en karanlık büyücüler sıralamasında. Açıkçası Napolyon'la Hitler'in arasında da bu şekilde bir benzeşme var. Napolyon muhtemelen 1800'lerin başında insanlığın o dönemde görmüş olduğu pek çok savaştan çok daha kanlısını, çok daha tek taraflı bir güç kullanarak, kullanmayı başararak elde ediyor, gerçekleştiriyor. Bu yüzden de açıkçası gayet azameti yüksek, korkunçluk miktarı da bir o kadar yüksek ve o kadar cüretkar, pervasız bir hüküm sürüyor. Ama insanların genel olarak yanıldığı bir konu vardır. Açıkçası bu işte 1789 Fransız İhtilali olduktan sonra derler ki işte terör dönemi oldu, terör döneminin ardından Jacobenler idam edildi, sonrasında işte tekrardan kraliyete geçildi, şu oldu bu oldu ya da cumhuriyet, pardon, daha doğrusu devam etti. Cumhuriyet farklı bir kabuğa büründürüldü. Parlamenter üstünlük geldi vesaire vesaire vesaire. Bu sayede de halktan insanlar en azından yetişip kendilerini yetiştirip orduya veya başka türlü bürokrasiye şuraya buraya girip yönetimde söz sahibi olabildiler. Hatta Napolyon da halktan gelme bir insandı vesaire gibi anlatan yerler var. Bu kesinlikle yanlış. Napolyon'un ailesi Bonaparte hanedanı ya da sülalesi diyelim. Napolyon'a gelinceye kadar hanedan mı orası tartışılır. Bu sülalenin izlerini 1200 yıllara kadar sürmek mümkün. Çünkü alt kademeden de olsa kendileri birer soylu aileye mensup. Hatta ilk ferdi Gianfaldo Buonaparte olarak tarihe geçirilmiş, böyle kaydedilmiş. Asıl isimleri Buonaparte. Buonaparte açık İtalyanca'da şöyle bir deyimin karşılığıymış. Bütünün küçük ama sınırları belirsiz bir parçası. Bunu ifade etmekte kullanılan bir deyimmiş. Napolyon'un komutanlıkta çok fazla yükselmesine dek soy isimleri hep Buonaparte olarak geçiyor zaten. Babası Carlo Korsikalı soylu bir isim. Korsika'nın yüzyılın sonlarına doğru girişmiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynamış fakat başarıya ulaşamamış. Annesi Letizia ise, Napolyon'un annesi Letizia ise, babası asker olan birisi, Lombardlardan geliyor. Ta soyu oraya dayanıyor. Soylu bir isim fakat soyluluk kademesinde de alt kademelerde yer alan, alt sınıfta soylu diyebileceğimiz bir insan. Dolayısıyla Napolyon'un hayatının hiç öyle böyle zahmetler içerisinde geçtiği falan söylenemez açıkçası. Bunu en baştan ortaya koymakta fayda var. Devam edelim. Bu soyluluk belirtisinin bir diğer tezahürü ordunun içerisinde hızla yükselmesi. Biliyorsunuz henüz daha bir komutanken, devletin başı falan değilken çok fazla sayıda sefere katılıyor. Bunların pek çoğundan da zaferle ayrılıyor. Mesela İtalya üzerine gerçekleştirdikleri var. Devamında Malta'ya giderken onu fethediyor. Yani oradaki hospital şövalyelerini, Malta şövalyelerini emri altına alıyor. Devamında Mısır seferi vardır çok ünlü. Sonrasında Şam'a kadar gelir. Geçici süreliğine kazanır. Ondan sonrasında neticede o hani campaign dedikleri kumpanya, o sefer iptal edilir. Çünkü mağlubiyetle sonuçlanır. Ama o dönemde de birazdan dile getireceğimiz üzere çok ilginç bir takım teşebbüsleri var Napolyon'un. Birincisi çok fazla kaydedilmez tarihte ama Napolyon devrim olduğu zaman, 1789 devrimi olduğu zaman Jacobenlerin, yani devrimi yapanların terör döneminin büyük bir destekçisiydi. Onların fikirlerine, anarşik duruşlarına diyelim, protestan duruşlarına çok büyük destek veriyordu. Bir taraftarıydı. Devamında şöyle enteresan bir durum oldu. 1773 senesinde Cizvitler kapatılmıştı papalık emriyle. Fakat kendisi öğretmenlerinden pek çoğunun Cizvitlerin yetiştirmesi, bir takım papazlar veya aynı şekilde bürokratlar, sosyologlar, fikir adamları, akademisyenler olmasından mütevellit Cizvitlerle çok yakın mesai içerisinde. Şunu da unutmayalım. İlluminati'yi tekrardan 1776 yılında canlandırmak adı altında işte bir takım yapılandırmalar kuran temel gizli ne var ne yoksa, society dedikleri işte o sosyete, bunların ekseriyeti zaten Cizvit kökenlidir. Bu Lenin'in yetiştirilmesinde de pay sahibi oldukları için bazı eserlerde gündeme getiriliyor. Fakat çok fazla konuşulduğunu da söyleyemeyiz. Bunu buradan dile getirmiş olalım. Daha kapsamlı bir analiz yapabilmek için ben açıkçası bu bilginin önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra şöyle de bir durum var tabii. Neticede Mısır seferini yaptığı zamanlarda şöyle bir beyanat yayınlıyor. Diyor ki ben muzaffer bir komutanım. Ey bütün Asya'nın ve Afrika'nın Yahudileri. Gelin benim bayrağımın altında birleşin. Sizinle beraber topluca gidip tekrardan Kudüs'ü fethedelim. Ve yeniden Yahudi devletini kuralım, İsrail devletini kuralım. Bunu henüz bir komutanken söylüyor. Bu çağrılara cevap geliyor mu? Biraz biraz kıpırdanmalar başlıyor. Rusya bundan tabii ki Rus Çarlığı çok büyük rahatsızlık duyuyor. Ondan sonrasında neticede Mısır seferi hezimetle diyemeyiz ama mağlubiyetle sonuçlandığı için dileği gerçek olmuyor. Fakat bir takım emareleri de burada dile getirmiş oluyor kendisi. Devamında 1799'da ordusuyla beraber ilk darbesini gerçekleştiriyor. Darbenin ardından belli bir süre orada ana konsül olarak görev yapıyor. Sonrasında 1804'te taç giyme töreni var. Bunları teker teker detaylı şekilde dile getireceğim. Arkasından 1809'a dek halen daha Fransa'nın bir cumhuriyet şeklinde resmi biçimde anılmasını gerçekleştiriyor. Yani buna karışmıyor, değiştirmiyor. 1809'da bu değişiklik gerçekleşiyor. 1914'e kadar işte 1. Fransız İmparatorluğu şeklinde anılacak. Resmiyete böyle bir değişiklikle geçmiş olacak. Ama ilk dönemlerinde cumhuriyet tabirini değiştirmiyor. Muhtemelen kamuoyunun da desteğini kazanmak adına. Yani tabelayla içerik çok farklı ama gene de kendisi bu şekilde görünmeyi tercih ediyor. Tabii Napolyon dediğimiz zaman işin sadece kendisinden ibaret olmadığını, bütün aile fertleriyle dört koldan bazı yerlere nüfuz ettiğini belirtelim. Mesela neler olabilir? Kız kardeşi Elisa, Toskana'nın Grand Düşesi. Hemen arkasından da Luca ve Piombino'nun prensesi. Bu tabii bazıları Napolyon'un seferlere çıkıp da Avrupa'nın pek çoğunu fethettikten sonra yapmış olduğu tayinler. Ama her yerde akrabalarını yerleştiren isimlerden bir tanesi. Erkek kardeşlerinin pek çoğu zaten Masonluğa intisap ediyor. Kendisinin herhangi bir inisiyesi mevzu bahis değil. En azından tespit edilmiş değil, onu söyleyelim. Kardeşlerinden Lucien, Fransa'daki bu parlamentonun, o zamanki adıyla 500'ler konseyinin başkanı. Darbeyi zaten 1799'da onunla birlikte yapıyorlar temelde. Abisi Joseph ilk olarak Napoli'nin, sonra da İspanya'nın kralı olarak tayin ediliyor kendisi tarafından. Sonrasında da enteresan noktalardan bir tanesi, kardeşlerinden Louis, önce Hollanda kralı, sonrasında onun oğlu Louis Napolyon Bonaparte, 1852-1870 yılları arasında 3. Napolyon adıyla devlet başkanı sıfatıyla da hüküm sürecek olan kişi. Yani Napolyon sülalesi, bildiğimiz Napolyon Bonaparte'ın tasfiyesi, mağlubiyeti sonrasında son bulmuyor. Oraya sonradan geleceğiz. Devam edelim. İlk eşi Joseph'in İtalya kraliçesi olarak taçlandırılıyor. Josephine'le ilgili tuhaf bir ilişkileri olduğunu söylemek mümkün açıkçası. Bir defa Josephine, Robespierre'in terör dönemi içerisinde idam edilenlerden bir kişiyle evli. Bu ilk evliliği, yani Napolyon'la yaptığı evlilik ilk evliliği değil. Daha evvelinde evlenmiş, dul kalmış. Oradan iki tane de çocuğu var. Napolyon kendisinden yaklaşık olarak 5 yaş küçük. Fakat o bir subayken Josephine de lüks diyebileceğimiz cemiyet hayatında kendisine bir yer edinmeye çalışırken karşı karşıya geliyorlar ve burada belirtili tarihte de not düşüldüğü üzere evlilik dışı ilişki yaşıyorlar çok uzun yıllar boyunca. Evlenmek için Napolyon'un yaşı büyütülüyor, Josephine'in yaşı küçültülüyor. Bu sayede sanki aynı yaştalarmış gibi bir intiba yaratıyorlar. Resmi kayıtlar önünde Napolyon'un ailesi bu evliliğe karşı çıkıyor. Kendisi zaten Josephine bir dul, iki tane de çocuğu var. Ne gerek var böyle bir şey diye. Sonradan ifade ettiği üzere Napolyon, Josephine'in 1814'teki ölümü sonrasında ifade ettiği üzere, ben diyor Josephine'i çok sevdim ama hiç ona saygı duymadım diyor. Nitekim zaman içerisinde Josephine'in çocuğu olamadığı için, en azından Napolyon'dan çocuğu olamadığı için diyelim, belli bir sıkıntısı var muhtemelen. Hani çünkü başka insanlarla da ilişki yaşıyor. Tam oraya geleceğim. Napolyon'u aldatmaya başlıyor. Napolyon seferlerdeyken oradaki subaylardan, komutanlardan bazılarıyla aşk yaşıyor, yasak aşk yaşıyor. Bunu duyan Napolyon kahrediyor evvela, sonrasında daha da enteresanı efendim diyor ki ben de madem öyle bir şeyler yapalım, kendisinin de birden fazla sayıda metresi oluyor. Bunların içerisinde sanatçılar da var. Nasıl söyleyelim, cemiyetten insanlar da var. Bundan çekinmiyorlar. Böylesi bir hayat sürüyorlar. Sonrasında Napolyon'un mağlubiyetinin ardından diyelim, İlk mağlubiyetinin ardından bilhassa bir sürgün yaşıyor Elba Adası'na. Diyor ki Josephine beni de gönderin. Fakat bu esnada kendisi Napolyon'un hanımı değil. 1810 senesinde boşanmışlar. Niye boşanmışlar? Çünkü Josephine çocuk sahibi olamıyor. Napolyon hanedanını devam ettirmek istiyor. Bonaparte hanedanını ben kurdum diyor. İsmini de değiştiriyor zaten, Bonaparte'den Bonaparte'a çeviriyor. Ama benim bir çocuğa, bir hani varise ihtiyacım var. Sen bana bunu sağlayamıyorsun deyip ne yapıyor? Avusturya'nın o zamanki düşesiyle, prensesiyle evleniyor. Onu da belirtelim. Şimdi şöyle de bir durum var. Evlendiği kişi aynı zamanda son Kutsal Roma Cermen İmparatoru olan 2. Francis'in kızı. Bu yüzden de onların daha sonrasında bir oğlu oldu. 2. Napolyon, Charles Joseph Napolyon olarak geçiyor. Fakat çok kısa ömürlü bir hayatı vardı. Yani çok kısa sürdü. 21 sene yaşadı yanlış hatırlamıyorsam. Napolyon onun ölümünü görmedi neticede ama babasından 10 sene sonra o da verem sebebiyle ölüyor. Fakat bu dönemde tabii ki Napolyon hanedanı, Bonapartlar tahttan düşmüş durumdalar. Nasıl oluyor da kendisi hayatta kalıyor, hayatını nasıl devam ettiriyor? Fransa'daki girişimler başarısız olduktan sonra, orada devrildikten sonra Avusturya'ya geçiyorlar. Çünkü dedesi halen daha Kutsal Roma Jermen İmparatorluğu dağılmış olsa bile Avusturya'nın başında. O da Avusturya ordularına komuta ediyor belli bir süre ve orada Habsburg Hanedanı'nın bir parçası olarak ölüyor. Bu niye önemli? Kendisinin o zamana kadar hep Viyana'daydı mezarı. Mezarını Hitler 1940'ta oranın fethi gerçekleştikten sonra Viyana'dan Paris'e taşıtıyor. Bunun belli bir sebebi bilindiği kadarıyla yok, sadece hani Viyana belki de kendisiyle çok özdeşleşmiş olan bir şehir, özel bir şehir Hitler için. Belki bu yüzden orada bulunmasını, Bonaparte'a dair bir şey olmasını vesaire istemiyor olabilir. Bunun bir diğer sebebi Napolyon'un vakti zamanında Yahudilerle çok yakın mesai gütmesi, onlara çok büyük imkanlar sunması. Bunu da istemiyor olabilir. Yani bir şekilde sembolik bir anlamı da olabilir Hitler'in 1940'ta Napolyon'un oğlunun mezarını, ondan geri kalanları yani, Paris'e geri göndermesinin. Fakat bu geri kalıntılar diyelim, en azından geri gönderilirken içinde kalbi ve bağırsağı yok o geri kalan cesedin. Bunun temel sebebi şu: Habsburglarda bir adet var. Kendi soylarından olanın cenazesinden mutlaka kalbini ve bağırsaklarını alıyorlar. O yüzden de o şekilde gidiyor beden diyelim geri Paris'e. Aynı zamanda kısa bir süreliğine Napolyon'un oğlu, babası sürgündeyken geçici bir dönem boyunca, sadece 2 haftalık sembolik bir şekilde, İkinci Napolyon adı altında ülkenin başı ilan ediliyor. Sonrasında tabii ki tahttan düşürülüyor. Devamında ise Reichstadt dükü olarak, yani Reichstadt dediğimiz bildiğimiz hani Reichstadt gibi düşünelim Berlin'deki, ama tabii onun bir karşılığı değil, ama Reichstadt dükü olarak bir unvana sahip. Bu arada Napolyon'un en küçük kardeşlerinden Jerome da Westfalia'nın, yani Kuzeybatı Almanya'nın o zamanki birleştirilmiş halinin diyelim başı olarak hüküm sürdü. Yani dediğim gibi bu hanedan mensupları tam anlamıyla her yere bizden olan birileri vaziyet etsin diyerek, şu an pek çok aile şirketinde, holdingde vesaire görmüş olduğumuz yöntemi uygulayıp nüfuz etmeye gayret gösteriyor. Sonrasında bir de tabii şuna hesaba katalım: Andorra Prensliği vesaire gibi unvanlar da var bu tarz insanlarda. Şöyle devam edeceğim. Şimdi efendim, Napolyon hakkında çok fazla söylenmeyen bazı hadiseler vardır. Birincisi boyuyla alakalı tartışmalar. Niye bu böyle? Şimdi Napolyon 1769 doğumlu. O zamanlarda Fransızlarla İngilizlerin bugün olduğu gibi metrik sistem vesaire gibi konularda anlaşmazlığı var. Yani ölçü birimleri bir değil. İngilizler biliyorsunuz işte başka birimlerle, ne bileyim, inçlerle vesaire ölçüm yaparken, diğer taraftan Fransızlar metrik sistemin bulucusu, mucidi. Dolayısıyla İlk başta diyorlar ki Napolyon'un metrik sistemde ifade edilen boyu kasıtlı olarak İngilizler tarafından dünya kamuoyuna yanlış geçiriliyor. Tercümesi yanlış yapılıyor bir ölçü biriminden diğerine. Bu yüzden de aslında boyu 1,68, o zamanki ortalama boyun, bilhassa da ortalama İngiliz boyunun yakınında. Yani 1,67, 1,68, 1,69 o zamanın ortalama boyu. O da tam ortalama boyda bir insan. Fakat İngilizler kara propaganda yapabilmek için, medyada psikolojik üstünlük sağlamak için, bugünden çok tanıdık olduğumuz bir yöntem, kendi basın yayın organlarında kamuoyunun algısını Napolyon zaten kısa boylu bir insandır, aşağılık kompleksi vardır bu yüzden, ama hepsini bu yüzden yapıyor diye bir aşağılama kültürü içerisinde lanse ediyor. Diyor ki hani küçük Napolyon, kısa Napolyon, ufak Napolyon, yani bir aşağılama var durumun içerisinde. Bir ikinci tahrifat şöyle. Şimdi efendim, bu Fransızların cumhuriyetlerle imparatorluk dönemleri arasındaki geçişleri çok sancılı olmuştur. Sürekli de kanlı devrimler yaşanmıştır. Bunları birazdan tekrardan detaylarıyla açıklayacağım, ama bunun yanı sıra Napolyon'un bir takım kendi özel ajandaları da var. Bu çok fazla dile getirilmez. Onun hakkında çok güzel kitaplar vardır belki, ama bunları, bu detayları taşımıyorlar. Birincisi Cizvitlerle olan bağından bahsetmiştim. İkincisi, belki daha da önemlisi, hem Vatikan'la, yani Katolik Hristiyanlarla, hem Protestan Hristiyanlarla, ki bunların içerisinde Luterciler de var, Kalvinist olanlar da var, hem de aynı zamanda da Yahudilerle çok enteresan bir takım bağlar kurmuş kendisi. Gerçekleştirdiği icraatların içerisinde mesela bir takım işte Organic Acts adıyla anılan organik maddeler ya da anlaşmalar, ne denirse, kurallar, kaideler bütünü çok farklı şekilde çevrilebilir. Çünkü zaten aslı Fransızca, İngilizce değil. Bu anlaşmalara imza attığı zaman, o zamanki papayla, Papa 7. Pio ile anlaşma yaptığı zaman, normalde temelde Katoliklikle bir problemi yokmuş gibi görünüyor. Taç giyme töreni yapılıyor 1804'te. O taç giyme töreninde Josephine de yanında hanımı olarak, Papa tacı kendisine giydiriyor. Bu ta Şarlman'dan bu yana süre gelmiş bir hadise. Fakat kendisi tacı giydikten sonra Josephine'e de tacı giydiriyor. Sen de kraliçesin. Ben kralsam sen de kraliçesin diyerek. Bunu yaparak da normalde malumunuzdur Katoliklikte böyle bir uygulama yok. Kadınların imparator olabilmesi vesaire ile alakalı. Dolayısıyla diyor ki benim burada hükümranlığımda veya kuracağım devlette temel güç, ana güç kesinlikle ve kesinlikle ruhban sınıfı en azından Katoliklik olmayacak. Bu mesajı veriyor. Devamında 1809 senesine gelininceye dek bir takım uygulamalarla bir vakitler kapatılmış olan Fransa'daki Protestan kiliselerinin tekrardan açılmasını sağlıyor. Restore edilmesini sağlıyor. Resmi kiliseler olarak tanınmasını sağlıyor. Tıpkı Vestfalya Barışı'na sadık kalırcasına bunun devletin dini olmaz. Benim dinim önemli değildir. Ne olursa olsun ben bütün dinlere eşit mesafede olacağım. Korumak, gelişmek adına vesaire hepsinin tanınmasını istiyorum devlet kademesinde diyor. Bu yüzden de zaten taç giyme töreninde Protestan kiliselerinin pek çoğunun temsilcileri de orada. Tasvip etmek ve tasdik etmek için diyelim. En azından rızalarını göstermek maksadıyla, yani biz de senin yanında izlemek amacıyla. Az evvel söylediğim üzere Jacobinist bir tarzı benimsediği için temelde anarşistlere nasıl geçineceğini de çok iyi biliyor. Nelere ihtiyacı olduğunu bu imparatorluğun gayet iyi biliyor. Yıktığı hanedan Borbon hanedanlığı bunun önemi olacak. Çünkü Napolyon veya benzerleri her uzaklaştırıldığında Borbon hanedanlığından birisi tekrardan getiriliyor başa. O da önemli. Devam edelim. Masonlarla içi dışlı olduğundan, kardeşlerinin en azından içi dışlı olduğundan bahsetmiştik. Onları zaten bu tarz localara üye yapan veya belli yerlerin şubelerinin başına geçmesini sağlayan da bizzat Napolyon'un kendisi. Diyor ki ben Galikanizm taraftarıyım. Galikanizmin ne olduğunu bilmeyenler için hemen anlatalım. Fransa'da bilhassa papalığın dinsel alanda yetkilerini sınırlandıran, dünyevi iktidarını kabul etmeyen, kralın ve ona bağlı yöneticilerin papalık buyruklarına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldıran, kilisenin devlet işlerine karışamayacağını ama kralın gerektiği zaman kiliseye müdahale edebileceğini savunan akım, düşünce akımı. Bunun kökenleri ta 1300'lü yıllara Gelnhausen'lı Konrad'a ve Langenstein'li Henry'e kadar uzanıyor. Hatta daha öncesinde de ta Roma döneminde bazı bu konuda beyanlar dile getirilmiş ama sistematik noktaya getirilmesi bilhassa aydınlanma çağında 1800'ler, 1700'lerde gerçekleşiyor diyelim. Tabi devamında şöyle bir durum da var. Kendisi öylesine enteresan bir ordu kuvveti topluyor ki bütün yerel en azından şöyle söyleyelim. Derebeyi sıfatını halen daha taşıyabilecek olan ne kadar soylu varsa kendi nüfuzu bulunan hepsini bir araya toplayıp ordu gücünü son derece üst kademeye çekip altılı koalisyon sonrasında da yedili koalisyon olarak geçen bazen koalisyon olarak geçmediği zamanlar da oluyor. Yani başka isimler de bulunuyor ama genellikle altılı yedili koalisyon şeklinde anılır. Geri kalan bütün Avrupa güçlerine karşı tek başına kafa tutuyor ve çok önemli bir kısmını da fethetmeyi başarıyor. Bunu da belirtelim. Devamındaysa bu fetihler gerçekleştikten sonra 1809'da gücünün belki de doruğunda diyebileceğimiz zamanlarda ilginç bir şey yapıyor. Papayı tutuklatıyor. Roma'yı basıyor, işgal ediyor ve papayı tutuklatıyor. Bu tabii ki normalde o zamana dek bir defa görülmüş bir hadise sadece. 1527 senesinde Charles Quint olarak bildiğimiz 5. Charles, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun o zamanki başında olan kişi ve pek çok farklı hanedana da mensup ve onların karışmasının ürünü olarak hayata geldiği için hemen hemen her türlü tahtta hak iddia edebiliyor. Pek çok yerin ya kendisi ya kardeşleri bir şekilde başı. Öyle bir yönetim tarzı var. Bunu da vakti zamanında bütün önemli hanedanları birbirleriyle evlendirmek suretiyle ve kral tayin etmek suretiyle zaten hazırlayan papa olmuştu. O zamanki papayı Roma'nın yağmalanması sırasında ele geçirip öldürtmek istiyor. Fakat buna İsviçreli muhafızlar engel oluyor. Sonrasında da Şalken'in işleri yolunda gitmiyor. Yani Vatikan'a kafa tutmak uzun vadede açık açık kafa tutmak en azından saadet getirmiyor. Aynısını Napolyon da yapıyor. 1809'da papayı hapsediyor. Bildiğim kadarıyla Roma'daki Sarangello Kalesi'ne hapsediyor. Bu Melekler ve Şeytanlar filmindeki sözüm ona bütün organizasyonun gerçekleştirildiği, kaçırma operasyonlarının falan gerçekleştirildiği üstün hareki olarak benimsenen ve bir zamanlar işte Illuminati teşkilatının Path of Illumination, aydınlanma yolu şeklinde tarif ettiği ve Vatikan'ın gözlerinin önünde toplandığı tam Vatikan'ın karşısındaki antik kale. Orada Papa esir tutuluyor ve kendisine bir takım belgeler imzalatılıyor. Bu belgelerden bazıları açıkçası çok fazla aşağılayıcı nitelikte Vatikan Kilisesi'ni. Evvela şunu söylüyor. Birincisi siyahi kardinaller kesinlikle görmeyeceğim. Bu enteresan bir tutum. Bu kadar özgürlükçü, anarşist düşünen bir insanın böylesi bir, nasıl söyleyelim, tuhaf kısır düşünceye imza atması. Fontainebleau Konkordatası olarak geçiyor zaten bu yaptıkları anlaşma. İkinci olarak da şunu söylüyor. Bir zamanlar senin Fransa'da da bir ofisim vardı. Bu İtalya'da, Roma'da olduğu gibi. Hatta kimi zamanlarda iki papayı, üç papayı aynı anda görüyordu. Kimisi Fransa'da, bir tanesi Avusturya'da, bir tanesi Roma'da veya İtalya'nın bir başka beldesinde vesaire ya da yöresinde. Bunu gerçekleştiğini görebiliyorduk. Bu anlaşmazlık dönemleri içerisinde milattan sonra 800'lü, 900'lü, belki de 1200 yıllara kadar gelen bir dönemde yaşanmış hadiseler de uzun zamandır böyle şeyler olmuyordu. Fakat milliyetçilik akımı yükseldikten sonra, hani neşet ettikten ve neşvi nema imkanı bulduktan sonra Vatikan Fransa'dan ofisini çekmişti, elini eteğini çekmişti. Diyor ki sen Fransa'da da bir ofis açacaksın fakat tamamen benim kontrolümde çalışacaksın. Kaba tabirle senin mallarının, mülklerinin, Vatikan'ın mallarının, mülklerinin pek çoğuna biz el koyacağız, devletleştireceğiz ve sen artık benim emrimde bir idari amir olacaksın. Ben sana karışacağım. Yani tam olarak az evvel bahsetmiş olduğumuz üzere Galikanizm taraftarı. Bunun yanı sıra Cizvitlerin tekrardan açılmasına ve tasdik edilmesine izin verilmesi için bir dayatmada bulunuyor papaya. Bu süreçte 1814'te de Cizvitler resmi olarak tekrardan kurulabiliyor bu sayede. Bunun yanı sıra tekrardan notlarıma bakıyorum tarihi açısından. 1806'da yine gücünün doruklarındayken Yahudilere af çıkartıyor. Emancipation diye bahsedilen, temelde biz aslında af diye çeviriyoruz bunu ama bir nevi özgürleştirme beratı. Niye? Çünkü o zamanlar pek çok diğer ulus gibi Yahudiler de şehirlerin gettolarında yerleşmek zorunda bırakılmışlardı. Onların şehrin içerisinde yerleşke kurmalarını, belli sayının üzerinde mal mülk edinmelerini yasaklayan, hatta paralarına çok ağır vergi kısıtlamalar getiren bir takım düzenlemeler söz konusuydu. Bunun tarihsel bir takım kökenleri var. Sıfırdan ortaya çıkmış böyle manyaklığın eseri değil ama bu tavrın yanlış olduğunu, onların tüccar olarak çok büyük para kaynağı olabileceklerini ve imparatorluğun ticaretinde önemli rol oynayıp gelişmelerine katkıda bulunabileceğini düşünüyor. Tıpkı bir zamanlar işte Mısır seferinde gelin Asyalı ve Afrikalı Yahudiler benim bayrağımın altında birleşin dediği gibi 1806'da da bu affı çıkartıyor ve diyor ki sadece ve sadece siz değil Katolik ülkelerdeki Protestanlar, dünyadaki bütün Protestan Hristiyanlar, Kalvinistler ve Luteryenler hiç fark etmez hepsi bu ülkenin eşit vatandaşıdır. Onların bütün inançlarını biz tanıyoruz. Resmi inancın bir parçası olarak kabul ediyoruz. Resmi dini, yani devletin dini anlamında. Sadece Katoliklik değildir. Evet, Katoliklik çoğunluğunu oluşturuyor ama geri kalanları da biz tanıyoruz. Yahudilere de diyor ki sizin sıkıntılarınızı görüşelim. Sırf bu yüzden de çok uzun yıllardır bir imparatorun çağrısıyla toplanmamış olan Sanhedrin'i, yani Büyük Yahudi Meclisi'ni bir araya getiriyor. Tabii şimdi bu belli açılardan Yahudiler tarafından sempatiyle ve beğeniyle karşılanıyor ama bir açıdan da kötü çünkü tıpkı Katolikliğe yaptığı gibi, Papa'ya yaptığı gibi acaba bizi de kontrol altına almaya mı çalışıyor, bizim de mi amirimiz olmak için böyle bir şey yapıyor diyorlar. Çünkü bir Sanhedrin toplanacaksa bunu biz yaparız düşüncesindeler. Kimse bize bu konuda emir veremez diye. Yani bunlar bize taraftar mı? İlk Siyonizm emarelerini mi görüyoruz biz burada? Yoksa protokollerde vesaire veya Talmud'da görüldüğü üzere biz bütün devletlerde var olalım fakat ismimiz çok fazla ortaya çıkmasın. Biz kendimiz herhangi bir devlet kurup da afişe etmeyelim. Bunu bir hayal olarak insanlara pazarlayalım uzun yıllar boyunca ki yaşamak ve diğer devletleri denetim ve nüfuz altında bulundurmak için diyelim en azından. Bir sebebi olsun, bir motivasyonu olsun nesillerimizin. Bunun dışında, bu iradenin dışında gerçekleştirilen bir Sanhedrin olduğu için belki de Napolyon'un haddini aştığını düşündüren ikinci bir nokta oluyor bu. Vatikan'a yaptıklarının sonrasında. Ama asıl tepki zaten diğer Avrupa devletlerinden geliyor. Napolyon'un savaşmış olduğu diğer devletlerden. Çünkü Protestanların pek çoğu aslında Kuzey Almanya'da, bu yörenin pek çoğunda da zaten biliyorsunuzdur Prusya var. Ortodoksların temeli Rusya, başı, başkanı ama onun içerisinde de çok fazla sayıda Yahudi yaşıyor. Hatta oraya 3. Roma diyorlar. Hani 1. Roma, Roma, ikincisi İstanbul, Konstantinopol onlara göre. Üçüncüsü de orası fethedildikten sonra bizim 3. Roma'mız Moskova'dır diyorlar. Bu yüzden de böyle bir şey varsa benim de Yahudilerimi sen çekmeye çalışıyorsun veya onları huzursuzlaştıracak şekilde burada bir ayaklanmaya sevk ediyorsun. Bunu yapma diye tepkiyle karşılıyorlar. Hatta Patrikliğe diyor ki o zamanki çar, Ortodokslar adına bunların kınandığına dair ve bunun hiçbir şekilde Yahudiler tarafından da desteklenmemesine, aksi halde çok ciddi yaptırımlara tabi tutulacaklarına dair bir bilgilendirme yayınlayın resmi şekilde. Bunlar gerçekleştiriliyor. Bu çok fazla anlatılmaz. Aslında belki de Napolyon'un kuyusunu kazan hadise de bu olmuştur. Yani bir takım dini bakış açılarını, inanç sistemlerini, kökleşmiş olan onların teamüllerini veya dünya borsasında, piyasasında, ticaretinde, sanayisinde, o zamanki sanayisinde her neyse nasıl bir yer tuttuklarını iyi görüp iyi okuyup bunları kendi namına çalışır, kendi hesabına işler hale getirmek için fazla sayıda teşebbüste bulunuyor. Yaklaşık olarak 10-15 yıllık bir periyotta. Yani 1799'da ilk darbeyi yapıp 1804'te taç giydiğini hesaba katarsak orada bir 5 yıllık konsül dönemi var. Sonrasında da bir 10 yıllık imparatorluk dönemi var. Bunun ilk 5 yılda devletin cumhurbaşkanı olarak geçiyor. Çünkü cumhuriyet adı altında anılıyor o dönemlerde. Ama işte sonrasında 1814'te Rusya'ya karşı yapmış olduğu sefer başarısızlıkla sonuçlanıyor. Arkasından sürgüne gönderiliyor. Bunu da belirtelim. Elba Adası'na. Elba Adası İtalya'da Toskana açıklarında bir ada. Bu dönem içerisinde tabii ki rahat durmuyor. Bir Paris Anlaşması var. Arkasından da Viyana Kongresi toplanıyor 1815'te. O dönemlerde de Korsika'dan almış olduğu destekle diyelim, Napolyon tekrardan geri dönüyor. Ve kendisinin yerine geçirilmiş olan Bourbon Hanedanı'nın temsilcisi, sembolik kralı devirip tekrardan başa geçiyor. Şöyle enteresan bir durum. 1814 Paris Anlaşması'yla Katolisizmin bilhassa istediği pek çok şey gerçekleştiriliyor. Geri veriliyor onlara yani. Ve devamında da diyorlar ki biz Napolyon'un zulmünden herkesi kurtaracağız. Avrupa'da kartlar yeniden karılıyor ve dağıtılıyor. Çok meşhur bir tabirdir malum. Klişe ama kullanmakta burada fayda var. 1815'teki Viyana Kongresi'nin temel maddelerinin içerisinde Avrupa'nın tekrardan paylaşılması vesaire olduğu gibi birkaç farklı metot da vardı. Birkaç farklı oluşum da ortaya çıktı zihniyet bakımından. Birincisi Rus Büyükelçiliği'nin önerisiyle şöyle söylediler. Burada şimdi bir düşman bulmamız lazım. Bu Antant kalıyoruz evet bir barış imzalıyoruz. Fransa'yı da çökerttik, Napolyon'u bitirdik. Ama biz yeni dönemde ne yapacağız? Gene birbirimizin kuyusunu mu kazacağız? Diyorlar ki hayır. Bizim madem sanayide enerjiye ihtiyacımız var, en yoğun enerji kaynaklarının olduğu bölgeler aslına bakarsanız İslam coğrafyası. Ve kömür bizim ihtiyacımızı karşılamaya artık yetmiyor üretkenlik bakımından. Petrolün o zamanlarda keşfi var. Ve bu sayede de bu yatakların en fazla tespit edildiği yerler, İngiliz ve Fransız misyonerlerin gidip orada yaptığı çalışmaların diyelim en azından öncülüğünde Osmanlı coğrafyasında tespit ediliyor. İslam dünyasını çökertmek istiyorsak ki bunun içerisinde Çin'deki Müslümanlar da var, Hindistan'dakiler de var. Aynı şekilde İslam coğrafyasında çoğunluğu en azından Osmanlı toprağı olan bölgede var. İran var. Benzer şekilde Turan coğrafyası olarak tabir ettiğimiz bölgeler var. Bunları etki altına almak istiyorsak, işgal etmek istiyorsak bu işe Osmanlı'dan başlamalıyız diyor. Hatta İslam coğrafyasını bir tesbihe benzetiyor Rus Büyükelçisi ve diyor ki bu tesbihin imamesi yani hepsini bir arada tutan baş Osmanlı'dır. Övvela güçlerimizi birleştirip Osmanlı'ya karşı savaşacağız diyor. Bunun ardından biliyorsunuz 1821-22 döneminde Yunanistan ayaklanması vardı. Bağımsızlığını ilan etti Yunanistan, Osmanlı'dan ayrıldı. O dönem içerisinde Patrik Gregorios'un bu isyanı başlatan diyelim temel kişinin Rus Büyükelçisine yazmış olduğu İgnatiev miydi yanlış hatırlamıyorsam neyse ona yazmış olduğu mektuplar bulundu. Neydi o mektuplar ne diyordu? Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu savaşarak yenemezsiniz. Mutlaka geri gelir sizi yenerler. Siz de Ruslar olarak onlarla çok defa savaştınız bunu biliyorsunuzdur. Onları yenmek istiyorsanız onların birliğini, beraberliğini, imanlarını, inançlarını, kültürlerini, edebiyatlarını, işte her neyse onları bozun. Yani sosyal güç kullanın, yumuşak güç kullanın. Böyle yaparsanız onları bölmüş, parçalamış olursunuz. Tutundukları gücü, birliği, diriliği ve iman kuvvetini bozmuş olursunuz. Evvela imanlarını çarpıtmanızda fayda var diyor. Bir yöntem gösteriyor. Halbuki bilmediği şey şu muhtemelen. O zamana kadar zaten bu topraklarda kiliseleştirilmiş haliyle İslam veya Muaviye İslam'ı diye söylemekten bile hicap duyacağım türden bir krallık hüküm sürüyor. Yani cahiliye döneminin tabela değiştirmiş hali sadece. Dolayısıyla çok da zor olmuyor Osmanlı'yı o noktadan itibaren parçalamaları. Bunu da belirtelim. Gene 1815'te bir başka hadise var. Kutsal İttifak kuruluyor. Nedir bu Kutsal İttifak? Bir araya gelmesi çok mümkün değilmiş gibi görünen 3 tane farklı hizibin baş temsilcisi. Yani Katolik Avusturya, Protestan Rusya, Protestan Prusya ve Ortodoks Rusya bir araya geliyorlar. Ve diyorlar ki biz üçümüz farklı bir şey yapacağız. Nedir bu farklı bir şey? Bütün Avrupa'da seküler ve liberal fikirler, bilhassa da milliyetçi fikirler son derece yükselişte. Biz bunu gördüğümüz yerde kendi topraklarımızda işte ise bastıralım. Bu akımları durduralım. Eski yöntemlerle, bilindik yöntemlerle çok daha iyi ilerleyebiliyoruz. Bunu söylemelerinin temel sebebi de yenilikçi, liberal ve seküler fikirlerden etkilenmiş olan güçlerdense daha muhafazakar, daha gelenekçi olan güçlerin Napolyon savaşlarında Napolyon'a karşı başarı elde edebilmiş olması. Gördük ki bunların yöntemlerinden bir hayır gelmiyor. Bizim sistemimiz en iyisidir. Bırakalım bu maceraları. Zayıf düşmekten daha iyidir bizim yöntemlerimiz. Biz de dini görüşümüz farklı olsa bile bu konuda bir çıkar birliği yapalım diyerek Kutsal İttifakı kuruyorlar. Bu Viyana Kongresi'nin de bir parçası. Bu ilk başta üçlü ittifak. Dediğimiz gibi Ortodoks Rusya, Protestan Prusya ve Katolik Avusturya. Devamında buraya İngiltere ve Fransa da geliyor. Ve 1818'de oluyor bu. 1822'de bunlar Yunan ayaklanmasının bir süreden sonra yani Yunanlıların çok fazla ileri gittiğini ve bir an evvel durması gerektiğini falan ileri süren bir takım beyanatlar da yayınlıyorlar. Hedef farklı, tamam duracağınız yeri bilin, o kadar da değil diyorlar. Yani bunlar öyle körü körüne Helenizm hayranı insanlar falan değiller. Hiçbir şeyin kendi kontrollerinden çıkmasına müsaade etmezler. Bu niye? Çünkü Yunanlıların bir şekilde bağımsızlık ilanı adına isyan ettikleri konu milliyetçilik. Bunun çok fazla yayılmasını engellemekte fayda var. Kontrol altında tutmak en iyisi diyorlar. 1822'de aynı zamanda Brezilya'da Portekiz'den ayrılıyor, bağımsızlığını ilan ediyor. O noktada bütün dünyanın geri kalanında da sömürge olarak o zamana dek kullanılmış her türlü yerde de bu milliyetçilik akımları baş gösterirse bizim antik krallığımızın, eski yöntemlerimizin sonu gelecek demektir diyerek tabii ki bir yerde sıkıntıya düşüyorlar. Bir tedirginlik doğuyor. Devam edelim. Efendim, Napolyon tarafını biraz geri sarıp iktidara geliş sürecini incelersek 1815'te bu kongre devam ederken bir güç, ama kendisi, ama kardeşleri, ama Korsika'dan gelen işte o soyluluğun diyelim vermiş olduğu bir arka plandaki güç ve bulduğu kaynaklar, destek sayesinde tekrardan geri dönüyor Fransa'ya, Paris'e Napolyon. Ve Yedili Koalisyon'a karşı savaş açıyor tekrardan. İktidarı ele geçiriyor 1815'te. Gel gelelim bu seferki çok kısa süreli bir yönetim oluyor. Niye? Onu da belirtelim. Kimileri diyor ki Napolyon sürgünden geri döndüğünde, El Bağdasından Paris'e tekrardan döndüğünde sağlığı hiç iyi değildi. Çeşitli sebepleri var. Hali tavrı çok değişmişti. Hareketleri aksamaya başlamıştı, ağırlaşmaya başlamıştı. Kimisi diyor ki işte Basur'dan muzdaripti vesaire vesaire. Ama bir şekilde eskisi gibi olmadığını biliyoruz ve belki de hayatının en büyük hatasını yaparak Waterloo Savaşı'nı açıyor. Orada mağlup oluyor. Waterloo mağlubiyetinin özel önemini bilenler bilirler. Rothschild'in ulakları aracılığıyla savaşın neticesi henüz herkes tarafından öğrenilmeden önce bu savaşın akıbetini öğrendiği, İngiltere'nin kazanmış olmasına karşın casuslarından aldığı bilgiyle bir taktik çekerek bütün kamuoyuna İngiltere'nin bu savaşı kaybettiği yaygarasını yayıyor. Bu sayede İngiltere borsasındaki ve piyasasındaki diyelim bütün devlet tahvilleri, bütün önemli hisseler düşüşe geçiyor. Herkes elinden birer ikişer çıkarmaya çalışıyor bunu. Niye? Paraya çevirip bir an evvel kendisini savaş zamanında saklayacak, erzak alacak, istifleyecek, kaçacak, başka bir şey yapacak vesaire. O kadar haraç mezat ucuza bunları satıyorlar, elden çıkartıyorlar ki tesadüfen de hepsini satın alan Rothschild oluyor. Baron Rothschild. Bu sayede Waterloo Savaşı'nda yapmış olduğu bu manipülasyonla, diyelim spekülasyon ve manipülasyonla, İngiltere'nin ekonomisindeki pek çok köşe taşını, ekseriyetini, bunların ekseriyetini elinde bulunduruyor, eline geçiriyor. Ve bundan sonrasında da imparatorluğunu kuruyor. Waterloo Savaşı'nda bir de böyle bir önemi var. Sonrasında 1815 Viyana Kongresi Napolyon sonrası dönemi kesin kes tanzim ediyor, taksim ediyor. Bu yüzden de evvela arada bu işte 1789'dan 1800 çok pardon 1789'dan 1799'a kadar bir monarşi dönemi sona ermişti. Cumhuriyet dönemi vardı. Ve o dönemin içerisinde bir darbe gerçekleştirdi Napolyon. Cumhuriyet de bu şekilde gitmez dedi. Evvela parlamentoyla çok zıtlaştı. Sonrasında parlamentonun da gereksiz olduğuna veya yeniden yapılandırılması gerektiğine karar vererek kendisi başa geçmişti. Evet. Fakat 1814'te yenildiği zaman Bourbon hanedanından birisi geri getiriliyor. 1789'da lağvedilmiş olan o hanedanın kuzenlerinden kim sağ kaldıysa başa geçiriliyor. Ve diyorlar ki sen anayasal bir monarşi sahibi olacaksın. 1815'te bu isim tekrardan tahttan uzaklaştırılıyor. Napolyon yenildikten sonra yeniden iktidara getiriliyor. Devamında çok enteresan bazı şeyler gerçekleşiyor. Bunu tarih bilenler gayet iyi bilirler. Efendim, 1821'de Napolyon sürgünde ölüyor. Bu sefer Batı Afrika'nın açıklarında Saint Helen Adası'na sürgün ediliyor. Buradayken işte İsa ve Hazreti Muhammed hakkında, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed hakkında literatürdeki bir takım çarpıtmalara karşı çıktığı biliniyor sadece. Bunun dışında çok önemli bir aktivitesi olmuyor. Yani ikinci mağlubiyeti kesin mağlubiyet. Ama Bonapart Hanedanı kesin kes tasfiye edildi mi? Hayır, oraya geleceğim şimdi. 1814'ten 1827'ye kadar çok hani ferah feza rahat bir şekilde olmasa bile tekrardan Cumhuriyet döneminin içerisinde bir kraliyet tekrar oluşuyor. Doğruya doğru. Anayasal monarşi diyoruz biz buna. Yani meşruti monarşi kısacası. 1830'da Fransa'da bir ikinci devrim var. Burada gene anayasal monarşi var. Değişiyor anayasa. birinden diğerine geçiliyor. Fakat bu yüzden de Borbon Hanedanı sahip olduğu bütün geriye ne kaldıysa imtiyaz hepsini kaybediyor. Bu dönemde Fransa halkı bölünüyor. Ne oluyor? Bu ikinci devrimin sonucunda bir taraf Borboncular oluyor. Bir tarafı Borbon'un kuzeni olan Orleans dükünün tarafına geçiyor. Kral Filip'in tarafına geçiyor ama üçüncü olarak da Bonapartçılar duruyor. Tekrardan Napolyon'a ihtiyacımız var. Biz o şaşalı günlerimize ancak bir Napolyon'la geri dönebiliriz. Yani Bonapart hanedanından birisiyle geri dönebiliriz diyorlar efendim. Sonrasında şöyle bir durum var. Kazananlar Orleanistler oluyor. Borbon hanedanı iyice tasfiye ediliyor. Belli bir süre 1830'dan 1848'e kadar diyelim. Bu hanedan, yani Orleans dükünün hanedanı hüküm sürüyor. Sonrasında diyorlar ki bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak diyen kim? Onu da belirtelim. İkinci Cumhuriyet safhası başlamış efendim. 1852'ye dek bu sürecek. 1848 devrimleri oluyor. Bütün Avrupa'da çok büyük oranda etki eden devrimlerdir bunlar. Kronolojide umarım çok fazla bir sıkıntı yaratmıyorumdur bunları böyle söyleye söyleye. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Karışık konular çünkü. Arada bahsedilmesi gereken o kadar fazla detay var ki o dönemi anlayabilmek adına. 1848 devrimleri Avrupa'da en az 1789 devrimleri kadar kritiktir. 1830'da da bir devrim oldu. Fransa'da Temmuz devrimi, bunu bahsetmiştik. 18 yıllık bir sürecin ardından bir devrim daha gerçekleşiyor. Ama bu seferki Avrupa'da yaklaşık olarak kabaca hani 50 tane devlette sıra sıra irili ufaklı etkiler gösteriyor ve yönetimin değişmesine, yönetim ilkelerinin değişmesine sebebiyet veriyor. Onu da belirtmiş olalım. Bu ikinci Cumhuriyet safhasında evvela 1848-1852 arasında Napolyon Bonaparte'ın, bildiğimiz 1. Napolyon'un yeğeni olan 3. Napolyon, yani Louis Bonaparte'ın oğlu, diyor ki ben başbakanım. Bir parti kuruyor ve seçimleri kazanıyor. Başbakan adaylığını gerçekleştiriyor. Sonrasında 1851'de diyor ki bu parlamentoyla bu iş gitmez. Ben darbe yapacağım. Ve gerçekten de bu darbeyi gerçekleştiriyor. 1852 ile 1870 arasında 2. Fransız İmparatorluğunu ilan ediyor. Cumhuriyet döneminden tekrardan imparatorluk dönemine geçtik diyor. Sonrasında biliyorsunuzdur bizim Osmanlı Hanedanı'nın ilk yurt dışı seyahati de bu dönemde bu Fransa'ya. Yani 3. Napolyon'un iktidarındaki Fransa'ya gerçekleşiyor. Abdülaziz Han ve heyetindeki şehzadelerden 5. Murat, Abdülhamit Han. Onların hepsi Fransa'yı görüyorlar, o ziyareti gerçekleştiriyorlar. Hatta bu ziyaret esnasında yanılmıyorsam 5. Murad'ın batılı hanedanlardan bir tanesiyle izdivacı olsun mu olmasın mı bu gündeme geliyor. Osmanlı biz kesinlikle hayır iktidarı batılı hanedanlarla karıştırmayacağız, bulaştırmayacağız onları diyerek buna bir reddiye getiriyor. Ve diyor ki sen bizden birisiyle evleneceksin veya bizim seçtiğimiz birisiyle evleneceksin diyor 5. Murad'a. Sonrasında bir de tabii şöyle bir durum var. O Sunay Akın'ın anlattığı bir hikayeydi. Diyor ki efendim padişah yurt dışında kendisinin olmayan topraklara ayak basacak ama padişahın ayak bastığı her toprak teamül gereği payitahttır. Yani padişah oraya gidiyorsa orayı fethetmiş sayılır, orası onun mülküdür. Fransa'ya biz savaş açmadık. Bizi nezaket ziyareti kapsamında çağırıyorlar. Nasıl yapacağız? Teamülü de bozmak olmaz. Padişahın çarıklarının, yani ayakkabısının en azından altına içi vatan toprağıyla doldurulmuş olan bezler bağlanıyor. Bu sayede de her bastığı toprak vatan toprağıdır diye. Çok enteresan ve şekilci bir bakış açısı. Bunu da belirtelim. Şimdi bu 1815'te kurulmuş olan Kutsal İttifak vardı ya, onun da akıbeti şöyle gerçekleşiyor. 1853-56 arasında süregelen Kırım Savaşı'na dek bu ittifak devam ediyor. Devamında bozuluyor. Çünkü menfaat çatışmasına giriyorlar. 1871'de Alman Birliği'ni sağlamış olan Bismarck diyor ki biz bu birliği, bu kutsal ittifakı tekrardan canlandırırız. Tabii farklı ilkeler çerçevesinde bunu yapmayı istiyor. 1880'lere dek bu devam ediyor ama Osmanlı'nın dağılma evresinde Rusya ve Avusturya arasında bir paylaşım kavgası çıkıyor. Bu yüzden de bu ittifak tekrardan dağılıyor ama o dönem için önemli bir dönüm noktası, önemli bir işbirliği örneği diyelim. Bazı şeylerin artık zihniyet bakımından tamamen değiştiğini yansıtıyor. Bu döneme gelinene dek onu da belirtmiş olalım. Prusya'nın milliyetçilik fikirleri bile gelenekçi ve gerici olarak algılanıyor bu kutsal ittifak yüzünden. Şimdi kullanılan kırmızı, sarı ve siyah Alman bayrağının o dönemki karşılığı da benzer şekilde pek çok öğrenci, pek çok kurum, kuruluş, düşünce kuruluşu o dönemlerde Prusya'nın da Katolik Avusturya'nın da bir şekilde onları geri bıraktığını, liberalleşmek gerektiğini vesaire söyleyip bir takım isyanlarda bulunuyorlar. Hatta üniformalarını falan yakıyorlar Prusyalı subayların sembolik biçimde. Sonrasında da bunların hepsi kapatılıyor, sürgün yiyorlar vesaire vesaire vesaire. Ama o dönemki Alman milliyetçiliğinin ortaya çıkmasında böylesi merhalelerin çok büyük önemi var. Çünkü Almanlar kendilerini özellikle İngilizlere ve Fransızlara ve Ruslara karşı ezik hissediyorlardı. Ta ki Deutschland über alles felsefesine kadar. 1815 Viyana Kongresi'nde bile çoğunlukla o dönemki Alman yöneticiler Almanların en azından belli bir kısmının bir araya gelebilmesi için uğraşıyorlar. Bunun dünya tarafından tanınması için. Fakat Avusturya, bunların bu kliklerin en büyüğü Habsburg Hanedanı yani, onların işine gelmiyor çünkü milliyetçilik olunması demek, Katolikliğin ikinci plana atılması demek. Alman unsurunun Almanlık etrafında bir araya gelmesindense Habsburg'un Avusturya'nın Katolikliğinin daha fazla geçer akçe olması gerektiğini savunuyorlar. Bu yüzden de milliyetçi olamayız biz diyerek bu milliyetçilik akımını engelliyorlar. Almanların birleşmesi de onlara sırt çevirip onları tamam artık siz bizim bir parçamız değilsin dedikten sonra oluyor. Bunu da hesaba katmış oldum. Napolyon döneminde gerçekleştirilen bir başka hadise var. Mesela kendisi diyor ki her şeyi geçelim beyler. Bütün mesele İstanbul kimin olacak? Çünkü dünya İstanbul'dan idare edilir. Böyle enteresan, güzel, veciz bir sözü var. Bir diğeri de 1803'te Fransa'nın eskiden ele geçirmiş olduğu Amerika kıtasındaki ne kadar sömürgesi varsa bunların akıbeti Avrupa ile savaşırken muallakta kalıyor. Napolyon diyor ki bir de orayla uğraşamayız. Haiti'de bazı şeyler deniyor, başarısız oluyor. Yeni ticaret yolları tesis etmeye çalışıyor. Devletlerle pazarlığa girişmeye çalışıyor. Ama Amerika'nın yükseliş dönemi gerçekleştiği için, yani Amerika Birleşik Devletleri kurulmuş. O zaman tabii ki çapı şimdikine kadar kıyasla çok daha küçük. Ama gene de var mı? Var. İngilizlerden bağımsızlıklarını kazanabilmişler. Fransa'ya da zorluk çıkartıyorlar. Böyle bir güçler. Fransızlar yanılmıyorsam 1800'de veya bir süre yani 1790'ların sonunda İspanya'dan savaşlarında galip geldikleri için onlarla yaptıkları savaşta Amerika'daki Louisiana bölgesini, sadece Louisiana eyaletinden bahsetmiyorum, bilenler bilir. Amerika'nın bütün Orta Amerika bölümünü yani üçte birini almışlardı haraç olarak diyelim, ganimet olarak. Ve bunu Avrupa ile savaşırken Napolyon orayı biz idare edemeyiz, daha fazla bize külfet olur diye düşünüp kelepir diyebileceğimiz bir fiyat karşılığında Jefferson yönetimindeki Amerika'ya satıyor. Louisiana Purchase olarak geçen Louisiana satın alma işlemi adıyla Türkçe'ye çevrilen tarihi eylemde 1. Napolyon döneminde gerçekleşiyor efendim. Napolyon sonrasındaki dünya asla Napolyon öncesindeki dünyayla aynı olmadı. Pek çok şey değişti. Bonapart Hanedanı günümüzde de varlığını sürdürüyor. Tıpkı Romanovlar gibi. Hatta şöyle söyleyelim, 1997'den beri bu aile çift başlıyor. Yani hanedanın lideri kim bilinmiyor. Kimisi diyor ki 7. Napolyon Charles, kimisi diyor ki 7. Napolyon Jan Kristoff. Ama bu hanedan hala var. Hala soylu. Hatta 1990'larda Korsika'nın bir bağımsızlık hareketi olmuştu Fransa'dan. Ve diyorlardı ki biz Bonapart hanedanını burada tekrar hükümran kılacağız. Bizim yönetimimiz bir krallık olacak. Ve bu krallıkta Napolyon hanedanının, Bonapart hanedanının daha doğrusu emrinde olacak. Onların krallığı olacak diyorlardı. Bunu da belirtmiş olalım efendim. Dilim döndüğünce Napolyon'u anlatmaya çalıştım. Kendisinin bilhassa Cizvitlerle, Vatikan'la ve Yahudilerle olan ilişkisi son derece incelenmeye muhtaç. İncelenmesi elzem konulardır. Bunun dışında zaten hepimizin bildiği bir takım klasik işte savaştı, herkese kök söktürdü, bütün güçleri etkisi altına aldı veya mağlup etti. Danimarka-Norveç ittifakı haricinde bütün Avrupa ona karşı savaştı. O da hepsini yendi ama en sonunda Rusya'ya sefer düzenledi. Ruslara gücü yetmedi. Aynı şeyi 100 yıl sonra Hitler de yaşayacaktı. Bu insanlar akıllanmıyorlar demek ki. Ne olursa olsun Rusya'ya giderken bir şekilde temkinli olmak lazım veya oraya o kadar açgözlülükle göz dikmemek lazım dedirtiyor kendisine. Napolyon böyle bir liderdi. Tekrarlayalım, oğlu Napolyon'un çok büyük bir yük vardı omuzunda fakat ömrü vefa etmedi. 1832'de Napolyon'un 1821'deki vefatından 10 yıl sonra o da Viyana'da veremden öldü. Ve onun vefatı sonrasında da insanlar dediler ki Bonapart Hanedanı sona ermiştir. Ama tabii ki öyle olmadı. Az evvel anlattığım üzere pek çok farklı koldan, pek çok farklı soyluluk unvanıyla veya mensubiyetle diyelim localara şuraya buraya vesaireyle onlar hükümranlığını sürdürdüler. Nitekim bu olay gerçekleştikten yaklaşık 30-35 yıl sonra tekrardan bir imparatorluk dönemini başlatan da bu Napolyon'un, 1. Napolyon'un yeğeni olan 3. Napolyon oldu. Böylelikle çok ilginç bir dönem yaşadı Avrupa. 7 gün savaşlarının ardından, pardon, 7 yıl savaşlarının ardından görmüş olduğu en azametli hadiseydi. Gerek çarpıştırılan kuvvetler, gerek elde edilen sonuçlar, yaşanan hezimetler, değişen düzen, değişen ticaret değişen insan hakları veya sosyal kurgu, yaşam, bütün toplum dışı varsayılmış olan Yahudiler gibi, Protestanlar gibi diyelim en azından grupların, en azından Katolik Fransa ve nüfuzu olan topraklarının içerisinde diğer nüfusa entegre edilmeye çalışılması, onların bir şekilde kaynaştırılması, toplumun daha homojen hale getirilmesi noktasında önemli icraatları oldu. Ama belki de haddini çok fazla aştığı için, çok fazla ileri gittiği ve bunların hepsini kendi denetimi altına almaya çalıştığı için, anlaşmaktansa onları esir etmek yoluna gittiği için diyelim, en azından tahakküm altına almaya çalıştığı için sonu geldi. Hiç kimse bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir mirası göklere çıkartıp sadece kendisine ait kılamaz, deterministik bir şekilde bunu yönetemez. Bunu da bir defa kendisiyle görmüş olduk. Bunun ayrıca tabii şöyle söyleyelim, 1810'da boşanıp yeni eşiyle evlenmişti. Bunu hatırlattık. 1814'te kendisi düşüşe geçtikten sonra, ilk kez devrildikten sonra hapsetmiş olduğu Papa 7. Pio serbest bırakılıyor ittifak kuvvetlerince ve orada Vatikan'ın da konumu değişiyor, bütün dünyaya karşı konumlanması. Daha ürkek bir Vatikan görüyoruz. Kendisini daha az ön plana çıkartan ve daha devletlerin arkasından hareket etmeye başlayan, onlarla ticaret noktasında bir ilişkiler kurmaya gayret gösteren, bürokrasiyi elinde tutarak dindar olmayan, ruhban olmayan, kilise gücüne değilse bile millet gücüne, bir takım yeni liberal veya seküler fikirlere bel bağlayan devletleri bu şekilde elde tutma politikasını gütmeye başlıyor diyelim efendim. Napolyon hakkında benim söyleyeceklerim kabaca bu kadar. Şöyle bir durum da vardır. Osmanlı'da keşke Osmanlı bir zabiti olaydım, subayı olaydım dediği unsur vardı. Öyle bir enstantane bir anekdot vardır. Onun doğrusunu araştırdım. Şöyle söylüyor temelde. Diyor ki, ne olaydı da Fransa'da asker olacağıma Osmanlı ordusunda bir zabit olsaydım, bir subay olsaydım. Bunun temeli şu. Yani Osmanlı ordusunun o zamanki mükemmel kondisyonuyla vesaire alakalı bir durum değil. Nitekim çok zorlanıyor her türlü savaşta o dönemden itibaren. Ama Fransız ordusunun durumunu ve bu ne kadar içler acısı olduğunu biraz ortaya koyan bir demeç bu. Yeni eşi Mary Louise bahsetmiştim. Oğlunun annesi ve devamında başka evlilikler de yapıyor. Napolyon ve Sicilya'nın da prensesi olarak aynı zamanda Metternich döneminden itibaren de oranın kraliyet ailesinin temel temsilcisi olarak hüküm sürüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, Napolyon'la alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu konu burada şimdilik noktalayalım. Merak ettiğiniz herhangi bir hadise varsa dilim döndüğünce onları cevaplamaya çalışırım. Biliyorum kronolojik biraz sıralama sıkıntılı oldu. Karmaşık konular, uzmanı olmadığım konular kesinlikle. Alaka gösterdiğim için belli bir donanım var ama neticede uzmanı çok daha akıcı biçimde anlatabilir, çok daha zevkli bir şekilde. Sürçülisan ettiğimden dolayı da sizlerden af diliyorum efendim. Gelelim madem öyle bugünkü son konumuza. Bir kadın 30 saniyede nasıl kaybedilir? Şimdi efendim, bu konuda çok güzel bir film var. Evvela onu söyleyeyim. Biraz romantik komedi. Arkadaşımın Aşkı 2008 yapımı. My Best Friend's Girl. Bir Hollywood eseri. Başrollerinde Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs ve ana konuk oyuncu olarak da Alec Baldwin oynuyor. Alec Baldwin orada Dane Cook'un babasını canlandırıyordu. Şöyle bir mizansen. Dane Cook uslanmaz bir çapkın. Aslında hanımlarla arası çok iyi. Fakat para kazanma yöntemi biraz enteresan. Neler yapıyor? Sevgililerini bir şekilde küstürmüş, onları hayal kırıklığına uğratmış ama onları tekrardan elde etmek isteyen erkekler Dane Cook'un oynadığı karakterle iletişime geçiyorlar. Belli bir ücret dahilinde diyorlar ki, git benim kız arkadaşımı tavla, eski kız arkadaşımı yani tavla, onu seninle bir randevuya çıkmaya ikna et. Fakat onu kendisinden öyle bir tiksindir ki, ah ben başkasıyla olamam, eski sevgilimden ayrılmış olmam bir hataymış diye düşünmeye başlasın ve koşa koşa teselli bulmak için beni arasın, bana geri dönsün. Bu numarayı çeke çeke çok büyük paralar kazanıyor kendisi. Yaşayacağını da yaşıyor. Sonrasında kuzeni, Jason Biggs'in oynadığı karakter, diyor ki benim iş yerinde sevdalı olduğum birisi var. Ona çok güzel jestler yapıyorum falan ama kadınlar konusunda çok başarılı bir insan değil bu arada Jason Biggs. Ama diyor, onu elde edemiyorum. Onun şu ana kadar ne yöntem uyguladıysan kadınlara dair, yaptığın işi, para karşılığı yaptığın işi, gerekirse parasını vereyim, benim için de yap. Yani git Kate Hudson bu karakter, git onu tavla, tiksindirt, erkeklerden tiksinsin. En azından senin gibi erkeklerden tiksinsin ve benim kendisi için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğumu, ona ne kadar değer verdiğimi anlasın ve bunun kıymetini bilip bana koşsun diye. Fakat işin ilginci, Kate Hudson'ın karakteri hafif kafası çakır iken Dane Cook'un karakteriyle randevuya çıkıyor ve onun bezdirme taktiklerinin hiçbirisinden etkilenmiyor. Sonrasında şaşırıyor Dane Cook. Ne yaparsa yapsın onu kendinden uzaklaştıramıyor, tiksindirtemiyor. Ve zaman içerisinde de birbirleriyle iyi anlaştığını fark ediyorlar ve sevgili oluyorlar. Fakat devamında da kuzenine ihanet etmiş gibi hissediyor. Gel zaman git zaman diyor ki bu iyiye gidiyor falan ama bu kız dünya güzeli bir kız. Ben ona layık değilim. Bunu niye söylüyor? Babasıyla görüşüyor. Babası da işte Alec Baldwin. O da oğlu gibi uslanmaz çapkınlardan bir tanesi. Ve şunu soruyor işte babasına. Baba aşık olduğunu nasıl anlarsın vesaire gibi konuşmalar yapıldıktan kelli. Konu bir yere geliyor. O yerde şu. Annemle evlenmek istediğine nasıl karar verdin? Benim diyor şüphe duyduğum karakter şuydu. Annen benim için olabilecek en mükemmel kadındı. Fakat acaba ben onun için olabilecek en mükemmel erkek miydim? En iyi koca ben miydim? Bunu hiçbir zaman bilemedim ve hep tereddütte kaldım. Sen de eğer bunu yaşıyorsan dikkatli ol diyor. Dane Cook'un karakteri de diyor ki ben iğrenç bir insanım. Yaşamak için para kazanma noktasında yaptığım şeye bak. Bu kadın benden çok daha iyisini hak ediyor diyor ve gerçekten de sahip olduğu o güzel intibağı, o ilişkiyi bitirmek için elinden gelen her türlü şeyi yapıyor. Bütün iğrençlikleri. Mesela kuzeninin düğünü var kızın. Oraya gidiyor davetli olarak ve orada şimdi anlatmak bile istemediğim ama seyrederken tabii ki çok komiğimize giden bir takım eylemlerde bulunuyor. Hatta evlenecek olan kişiyle aslında bir zamanlar onun şimdiki kocası istediği için tıpkı diğerleriyle yaptığı üzere para karşılığında randevuya çıkmış olduğunu ve aslında bir sahtekarlık neticesinde onu şimdiki eşine geri döndürdüğünü vesaire falan ifşa ediyor ve kız tabii ki bundan soğuyor. Niye böyle yaptığını anlayamıyor. Kalbi kırılmış şekilde ondan uzaklaşıyor. Fakat sonrasında işin aslı astarı ortaya çıkıyor ve bizim yan karakterimiz Jason Biggs aradan çekiliyor. Bunlar güzel bir mizansenle bir araya geliyorlar, sevgili oluyorlar. En sonunda Jason Biggs de mutlu oluyor. Kate Hudson'ın en yakın arkadaşıyla birlikte oluyor vesaire vesaire. Yani daha her kim diğerine uygunsa onlar birlikte oluyorlar diyebiliriz. Mutlu sonla biten güzel bir film. Şimdi burada gerçekten nasıl kaybedileceğine dair güzel enstantaneler, taktikler var. Şunu evvela ortaya koymak lazım. Herhangi bir insanı, karşı cinsten hoşlanıyorsanız, karşı cinsi hem cinsinden hoşlanıyorsa bir insan, hem cinsini benim için fark etmez açıkçası. Ne olursa olsun. Ama ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir kadının bir erkeği veya bir erkeğin bir kadını çok kolay ve çok kısa süreler içerisinde etkilemesi veya onu kendinden soğutması gayet mümkün. Filmin ismi My Best Friend's Girl. Arkadaşımın aşkı olarak çevrildi. Türkçe'ye 2008 yapımı bir Hollywood filmi. Tekrar belirtmiş olalım. Benim neticede başımdan geçen çok fazla tecrübe oldu. Onu da belirtmekte fayda var. Yani bu bir nebze fazla ileri gitmek, kendine fazla güvenmek, fazla cüretkar olmak, patavatsızlık. Hani şu ana kadar her türlü ne bileyim şaka, güzel espri, jest, mimik bunlar hoş karşılandı. Ama bundan sonrasında da daha fazlasını yapsam gene müsamaha gösterilir, gene kabul görür, gene aynı şekilde hoş karşılanır vesaire diye düşünerek kontrolsüzce yapmak, böbürlenmek, gaza gelmek hoş hadiseler değil. Çok teşekkürler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir genelleme yapmamak lazım. Yani insanların sosyolojik ortamda bütün ruh halleri, ilişkileri hepsi dengesizdir, durağan değildir, dalgalıdır ve değişkendir. Dolayısıyla da daha evvel başka mizansenlerde, başka ortamlarda belli dozlarda tahammül ettikleri şeyleri başka ortamlarda daha farklı dozlarda sergilediğinizde aynı tepkiyi alamayabilirsiniz ve bu son derece afallatıcı ama karşı taraf için de sinir bozucu olabilir. Neyi kastediyorum? Bir örnek verelim. Daha evvel yapmış olduğunuz mesela bir espri var. Bunu karşı tarafla alakalı bir espri gibi düşünelim. O zaman da gülüyor, hoş karşılıyor. Aa ne kadar güzel vesaire diye. Çünkü hoşuna gidiyor. Ama siz bunun suyunu çıkartırsanız, her defasında bu şakayı yapmayı sürdürürseniz ve onunla alakalı bir hadise ise komik olmaktan çıkabiliyor ve siz de diyorsunuz ki ya ne oldu şimdi durup dururken gibi. Veya sizin bir huyunuz varsa ve kendisi o huydan hoşlanmıyorsa ama belli bir zamana kadar buna tahammül gösterdiyse, öyle bir yer gelirse de buna tahammül edemez kıvama ulaşırsa o noktadan itibaren de ağır tepki gösterebiliyor. Mesela benim çok büyük bir huyum vardır. Herhangi bir şekilde yanlış söylenen bir kelime varsa veya yanlış yazılan ben bunu düzeltirim. Bu yaptığım işin de gereği mesleki deformasyon. Yani kelimeler yanlış söylenirse, yanlış telaffuz edilirse, yanlış yazılırsa, cümle düşük kurulursa değil ama mantıksız, makullükten uzak kurulursa, yani başı sonunu tutmazsa anlamında söyleyeyim. Ben geçmişten gelen de bir alışkanlıkla refleks halinde bunu belirtiyorum. Bu çoğu zaman hoş karşılanabilir fakat öyle bir an vardır ki bir öfori diyelim, bir mutluluk anı. Bunu hiçbir şeyin bozmasını istemeyebilir karşı taraf. Ve böyle olduğu zaman çok irite edici gelebilir ve daha evvel bu konuda hiç ses etmemişken hatta belki takdirle yaklaşmışken o anda bambaşka bir tepki gösterip çıkıp kalkıp gidebilir veya sizi kalbinden silebilir. Bunun tam tersi de mümkün. O zamana kadar çok irite edici bir hadise vardır fakat öyle bir an gelir ki bambaşka bir gözle bakmaya başlar. O an için çok değerlenir bu jestiniz, mimiğiniz, her neyse artık işte. Hareketiniz, tavrınız, haliniz. Daha evvelden sergilediğinizde karşılığını bulamadığını düşündüğünüz bazı hasletleriniz, özellikleriniz o noktadan itibaren insanlar için çok cazip gelmeye başlayabilir. Hatta kişinin yüreğini fethedebilir. Yani size aşık olmaya başlayabilir sırf bu yüzden. Bunu nerede görüyoruz? Mesela çok savunmasız olduğu anlarda insanlar hiç ummadıkları bir kişi onların sığınabilecekleri liman haline gelirse, onların hayatını kurtarırsa mesela veya duygu durumuna iyi gelirse o noktadan sonra aralarında özel bir bağ gelişebiliyor. Hani bütün aşklar nefretle başlar hadisesi gibi bir şey değil. Bir önemi yok veya çok fazla haz etmiyorsunuz karşınızdakinden ama mesela birisi üzerinize saldırdı, kendinizi savunacak durumda değilseniz ve o kişi size yardım etti bir şekilde. O noktadan sonra ya sen de neymişsin aslında vay be diye düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Normale kıyasla sizi o anda etkilemeye başlıyor çünkü bu öznel bir durum. Yani bütün toplum sizin için ne düşünüyorsa o kişi de aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Size karşı bizzat kendisi ne hissediyor? Yani ne düşünüyordan ziyade ne hissediyor? Veya başka ne olabilir? Mesela çok dolmuşsunuzdur. Etrafınızdaki insanların sizi anlamadığından şikayetçisinizdir. Öyle bir insan tesadüfen karşınıza gelir ki o anda daha evvel onun böyle şeyler atlatmış ve sizi anlayabilecek olma ihtimalini yok sayarsınız, yok görürsünüz. Ama o anda sizi en iyi anlayacak olan kişi, muhatap o çıka gelir. Yani o ola gelir hatta. Öyle söyleyeyim. Meğer sen neymişsin? Vay be sen de mi böyleydin? Bilmiyorsunuz çünkü. O özellikleriyle görmemişsiniz. Ön plana çıkmamış veya size hitap etmemiş o vakte kadar. Ama o anda sizin için kıymetli hale geliyor. Geçer akçe hale geliyor. Biraz fayda belki bunda işin içerisine giriyor. Çünkü işinize yaramamış da olabilir daha evvel o özelliği. Şimdi kıymetlendi. Ya aslında sen de ne kadar iyi bir insanmışsın. Vay be sen de neymişsin. Aranız bozuk belki ama çok önemli bir insanlık gerçekleştiriyorsunuz. Vay be sen de niye iyi insanmışsın. Yani insanın bir centilmenlik kodu, bir raconu varsa bu konuda bunu bir şekilde sergiledikten sonra karşısındaki insan onun hakkında başka şekilde düşünmeye başlayabilir. Bu itici de olabilir, çekici de olabilir. Böylesi 30 saniyelik periyotlar içerisinde sahip olduğunuz bütün o saygıyı, sevgiyi kaybetmeniz veya hiç yokken kazanmanız mümkün hale gelebiliyor. Bu tıpkı ilk karşılaşma anındaki etkilenme gibi. Nasıl ki o safhalarda da hani ilk intiba çok önemli iz bırakır ve devamında da pek çok ilişki ihtimali buna göre şekillenir veya ilişki olmamasının da sebebi budur. Haz etmezseniz elektrik alamayız diyoruz vesaire şimdi yeni modern jargonda. Bunun gibi bir takım hadiseler sebebiyle sizin kimyasal tepkimeler de eşliğinde bazı kişilere kanınız kaynar, bazılarına kaynamaz. Kimisiyle ikinci, üçüncü görüşmeden sonra, kimisiyle yoğun bir sohbet ettiğinizde uyuşabildiğinizi fark edersiniz veya böylesi enstantanelerde hiç size hitap etmediğini anlarsınız. Hani dersiniz ya, genelde insanlar şöyle düşünür. Bir kişiyi beraber tatile çıktığında veya beraber iş yaptığında tanırsın en iyi diye. Bu doğru olabilir. Açıkçası mesele şu. Ortam değiştirdiğinde ve riske atılan bir şey varken, yani bir zor zaman diliminde acaba kişi nasıl davranıyor? Bu konuda frekansımız uyuşuyor mu, uyuşamıyor mu? Size hitap edip etmediğini buradan net bir şekilde çözebilirsiniz. Bu noktada çok mutlu bir an yaşanmış olsa bile, birbirinize dair çok güzel şeyler hissediyor olsanız bile, öyle bir an gelir ki hiç kasten yapmasanız dahi, siz olduğunuz için yapmış olduğunuz bir şeyle veya kendinizi frenlemediğiniz için o anda fazla rehavete kapılıp da yaptığınız için karşınızdakini kendinizden soğutabilirsiniz. Bu hal tavır da olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, bunun tam tersinden güzel bir örnek vereyim. Bir zamanlar okumuştum internetteki forumlardan bir tanesinde aşk hakkında birileri yazıyordu. Yani nasıl sevdim, nasıl terk edildim, terk ettim vesaire konuları yazılır ya. Bu başlıklardan bir tanesinde bir liseli genç yazmıştı veya liseli olduğu dönemi anlatan birisiydi. Diyor ki biz hepimiz işte basketbol vesaire oynanırken sahadakileri seyrediyorduk. Ben de tribünde şortla oturuyordum. Fakat gayri ihtiyari şortum hani boldu. Altım görünmesin. İnsanlara rahatsızlık vermeyeyim. Kötü bir manzara olabilir diye. O şortu topladım otururken. Tesadüfen de bir kız, onların sınıfından bir kız, onun bu jestinden çok hoşlanmış ve ilk kez ondan etkilenmiş. Anlattığı hadise bu. Böyle ihtimaller var. Yani insanlar birbirlerinde çok gündelik olmayan istisnai şeylere dikkat edebiliyorlar veya her gün gördükleri hadise bir noktadan sonra dikkat ettiklerinde onlar için daha anlamlı hale gelebiliyor. Bunun belli bir tanımı, formülü vesairesi yok. Kesin değil, sabit değil. Değişken. İnsan ilişkilerinin hepsi değişken. Çünkü insan değişken. Çünkü zaman ve dünya değişken. Bu değişkenlik içerisinde siz de daha evvel etkinliği garanti altına alınmış olan bir takım yöntemlere sahipseniz, yani onu nasıl keyiflendireceğinizi biliyorsanız, nasıl sinirlendireceğinizi biliyorsanız vesaire, bundan o kadar da emin olmayın çünkü her zaman aynı setting dediğimiz o mizansen gerçekleşmiyor, aynı kurgu. Kimisinde her zaman gösterdiği tepkiyi gösterir, kimisinde göstermez. O noktada dersiniz ki ya sen beni böylesine alıştırmamıştın, ne oldu şimdi? Anlam veremezsiniz ama çoktan elinizdeki kayıp gitmiş olur, kaybetmiş olursunuz. Bu da tabii ki hazin hikayelerden bir tanesi olur ve eğer devamında toparlayamıyorsanız durumu, eski hale getiremiyorsanız çok daha içler acısıdır. Çünkü şunu bilirsiniz ki öncesinde yaptığınızda kusurlu addedilmeyen, kötü addedilmeyen, şikayetçi olunmayan bir eylem şimdi nedense birinin gözüne batmaya başladı. Bunda benim ne kabahatim var? Konuşup anlaşabiliriz. Söz bir daha yapmam deseniz bile belki o insanın tahammül mülkünü yıkmıştır. O da onun kırmızı çizgisi veya huyudur. Diyelim hani bazı dersiniz ya huylu insan şeklinde, o da onun huyudur, o da onun kaprisidir vesairedir. Ve bir süre sonra zaten tahammül göstermez, elinizdekini yitirirsiniz. Bunun gibi şeyler gerçekleşebilir. Bu yüzden de daha durağan, daha dikkatli, en azından daha ne derler, şuurlu, empati diye bahsedecek olursak eğer karşınızdakini iyi sezen, onu bir insandan daha aşağı görmeyen, asla ve asla genelleştirmeyen, nesnelleştirmeyen, bir bakış açısı, bir tutum içerisinde olmanız faydalıdır. Bu bilhassa sizin için özel olan insanlara karşı benimsemeniz halinde size fayda getirecek bir tutum. Onu da belirtelim. Çünkü herkese karşı böyle davranmanız mümkün değil. Hani o farkındalıkla yaşayacağım falan derseniz tamam bunu yaparsınız da sizi çok yorar. Dışarıda milyon tane insan var. Hangi insana karşı böylesine davranabilirsiniz? Mümkün değil. Hayatın belli bir raconu var, bir teamülü. Belli duruşlar sergiliyorsunuz, belli doğrular, belli yanlışlar vesaire. Özel ihtimam gösterdiğiniz ve daha yakından tanımak istediğiniz, siz de daha yakından tanımasını istediğiniz kişilere karşı böyle davranırsanız, o noktada belki çok daha, tırnak içerisinde söylüyorum, başarı elde edebilirsiniz. Ama kazanmanın da kaybetmenin de böylesine çok basit, kasti olmayan yöntemleri de var. Kasti olmayandan aslında şunu demek istiyorum. Size göre bu bir hata değildir. Herhangi bir incitici kasıt sahibi değilsinizdir. Ama yapmış olduğunuz karşı tarafta hoş karşılanmıyordur. Kötü algılanıyordur, başka türlü algılanıyordur. Yanlış anlaşılmalar yalanlardan ve ön yargılardan daha tehlikelidir. Ben evvel eski buna inandım temelde. Bu yüzden de yanlış anlaşılmalara çok dikkat etmek lazım. İletişim en önemlisi bir sanattır derler ya, bu bir doğru açıkçası, doğru bir ifade. Ama sanatın daha ilerisinde bir durum var. O da şu. Birincisi, siz ne kadar alıngan, kırılgan olabiliyorsanız karşınızdaki de bir insan olduğu için en az sizin kadar alıngan, kırılgan olabilir. Sizin ondan sahip olduğunuz beklentilerin birebir aynısını sizden bekleyebilir. Düzey açısından söylüyorum. Madde madde değil. Ve üçüncüsü, her ne yaparsanız yapın bir insana sürekli olarak olumlu şekilde hitap edemeyebilirsiniz veya iyi gelemeyebilirsiniz. Herkesin bir haddi hududu sınırı var. Bir kapasitesi, bir yetenek haddi var. En azından. Aynı şekilde bir tahammül mülkü var. Ne olursa olsun siz sürekli olarak bir insanla iyi anlaşamazsınız çok pardon. İyi anlaşmanız mümkün değildir bir insanla sürekli. Mutlaka aranızda anlaşmazlıklar olacak, kavga çıkacak. Bunun sonucunda nasıl davranıyorsunuz? Asıl olan bu. Telafi etmek için bir şey yapıyor musunuz? Yoksa kestirip atmak en kolayı. Kimi insan vardır der ki şu zamana kadar sabrettim, ses çıkarmadım. Keşke ses çıkarsaydın. O yüzden biz de boşa düşmezdik öyle bir şey olduğunda. Şimdi ise şaşırıp kaldık. Ben niye konuşamıyorum şu an ya? Kusura bakmayın. Şaşırıp kalmamızın temel sebebi şu. İlk olduğu zamanlarda bunu doğru düzgün söylememişsin, biriktirmişsin ve bir zaman sonrasında bu patlak vermiş. Ben de hazırlıksız yakalanmışım. Keşke olduğu zamanlarda bunu söyleseydin. Biz de ona göre evvelden önlemimizi alsaydık. Yani bu tutumsa eğer, bu tutumu değiştirseydik, daha dikkatli davransaydık, olmuyorsa da başka şekilde halletmeye çalışsaydık, en kötü ihtimalle yolları ayırsaydık da kimse daha fazla üzülmeseydi, tahammül etmek zorunda kalmasaydı birbirine. Böyle söylenebilir. Kimisi de der ki ya benim için önemli büyük ama senin için küçük bir şey, büyütmek istemedim. O yüzden de artık sabrım kalmayana dek bekledim. Bu da bir bakış açısı, bu da bir tercih edilen yöntem, yaklaşım. O yüzden buna da çok sık denk geliyoruz. Ve diyorlar ki istiyap haddim doldu. Artık yeter. Tahammül mülküm yıkıldı. Şimdi dile getiriyorum ve bu noktadan itibaren artık ben bunu hoş karşılamayacağım. Bunu görebiliriz. Fakat bu bizim için böyle bir süreç değildir. Çünkü haberdar değilizdir konudan. Ya bir anda ne oldu şimdi deriz. Halbuki bunun bir geçmişi vardır ve biz haberdar değilizdir. Bu mümkün. Hakikaten hiçbir geçmiş olmasa bile çok kanına dokunan, bam terine basan bir şey yapıyorsak veya söylüyorsak o da bir anda her şeyi kesip kopartmasına veya oradan bir an evvel uzaklaşmak gerektiğini hissetmesine sebep olabilir o insanın. Bu da mümkün. Tam tersi de aynı şekilde gerçekleşebilir. Ama ben olsam, ki olmuşluğum var, birisini gerçekten kaybetmek istiyorsam bunu suni şekilde yapmak istemem. Yani sırf onu kaybetmek için bir şeyler yapıyorum noktasına getirtmem. Çünkü muhtemelen benim rol yaptığımı anlar. Ben de bunu sevmem. Ne yaparsam yapayım kendim olduğum içindir. Yani kazancım da bu yüzden, kaybım da bu yüzden. Rol yapmıyorum, numara yapmıyorum hiçbir şekilde. Ben olduğum için burada farkımı gösteriyorum ve bu kimine hitap eder, kimine etmez. O zamana kadar hitap etmiş olabilir ama bu kerteden itibaren hitap etmez. Hoşuna gitmez. Uğurlar ola. Uğurlar ola kötü bir laf tabii ki ama son noktada uğurlar ola. İlle anlaşmamız ve bir şekilde uyuşmamız gerekmiyor. Yani kimse şunu düşünmesin. Biz ne olursa olsun bütün meselelerimizi halletmek zorundayız. Barışıp haline yoluna koyup hayatımızı öyle sürdüreceğiz. Hayır, bu bir şart değil. Bu mesele kritik hayati bir mesele değilse, her gün karşınıza çıkan bir hadise değilse, bunu halledip hayatınızı öyle devam etmek zorunda değilsiniz ikili ilişkilerde. Yani siyasi görüşünüz uyuşmuyor. Olabilir. Siyaset bizim gündelik hayatımızda hiç önemli bir yer tutmazken biz niye ille bunu gündeme getirip hayır sen bunu diyeceksin, hayır benimki daha doğru kıvamında götürmeye çalışalım bu işi. Gerek yok. Size yarayacak kadar olanını doğru düzgün idare etmeyi becerin, kafi. Diğer türlü zaten uyuşamayacaksınız. Ha, avantaj şu. Farklılıklar içerisinde insanlar bir önem sıralaması da yapabilirler. Yani biz bu konuda farklı düşünüyoruz ama benim için bu konu o kadar önemli değil. Onun dediğini yapabiliriz. Çok da umurumda değil aslında. Yani aşırıya kaçılmadıkça beni rahatsız etmez. Bu tarz fedakarlıklar yapabilmek de mühim. Ama tabii ki asıl fedakarlık en çok istediğinizden ne kadar geri adım atabiliyorsunuz. Anlaşmak uğruna bundan ne kadar vazgeçmeye niyetlisiniz böyle ölçülüyor. Dolayısıyla ben olsam açıkçası böyle 30 saniyelik jestler, mimikler, enstantaneler vesaire sebebiyle bir insanı veya hareketler sebebiyle kaybediyorsam eğer bunun gerçek bir kayıp olmaması adına elimden geleni yaparım. Özür dilemekse özür dilerim ki özür dilemek konusunda hiçbir problemim yoktur, bilenler bilir. Devamında aynı şekilde onun özür dilemesini istiyorsam bunu bir biçimde dile getiririm. Eğer kırılan taraf bensem. Ama 30 saniye dediğimiz hiç de öyle kısa bir zaman dilimi değil. Bir anda bile bu olabiliyor. Mesele karşınızdakiyle uyuşuyor musunuz? Belli bir, yani bu şu demek değil. Siz kendi karakterinizi hayatının her anında yansıtan bir figür olarak orada otoriteye dönüşmek zorunda değilsiniz. Ya benim dediğim olacak ya da hiçbir şekilde ben burada yokum. Ben de böyleyim. Kabul edeceksen beni böyle kabul et. Bu değil benim söylediğim hadise. Temeli şu. Eğer ki siz birisiyle iyi geçinmeye, anlaşmaya niyetliyseniz, onu seviyorsanız, ondan hoşlanıyorsanız, onunla en azından bir çıkar ilişkisi içerisindeyseniz vesaire, huyuna suyuna gitmekte fayda olabilir. Karakterinizden ödün vermeniz gerekmez bu noktada ille. Bunun çok ince bir çizgisi var. Sizin için çok önemli olmayan fakat onun için önemli olabilecek bazı şeylere dikkat edersiniz. Böylelikle herkes memnun olur. Aynı şeyi o da sizin için yapar. Bu da zaten bizim medeniyetimizi, medeniliğimizi temsil eder. Birlikte yaşayabilmenin koşulları bunlar. Centilmenlik anlaşması, ortak paydada buluşabilmek. Bunu yapıyorsunuzdur. Bu zaten cepte. Bunun dışında artık zurnanın zırt dediği yerlerde kasten bir şey yapmıyorum. Ben buyum, böyle bir insanım. Ya kusura bakma seni inciteceğini düşünemedim. Kesinlikle böyle bir amacım da yoktu. Ama bundan da inciniyorsan ben de artık bunu nereye kadar kesebilirim? Ben böyle bir insanım ya. Yani hani değişmeyi istesem bile acaba çok fazla bunun üstünde vakit ve mesai harcasam bile değişebilir miyim? Bilmiyorum. Seni de yanıltmış, yanlış yönlendirmiş, ümit vermiş olmayayım diyebilirsiniz. Asıl karakter sergilenecek yer bu. Yani ne çok sivri ne çok esnek. Yeri geldiğinde böyle, yeri geldiğinde diğer türlü. Bu duruşunuzun olması da karşınızdaki insanı çok ciddi şekilde etkiler. Diğer türlü ben ne yaparsam yapayım zaten kul köle olacak bana, benim nazımı çekecek vesaire diye düşünür. Bu yüzden bu da hoş değil ama ez cümle 30 saniyede kazanmak ya da kaybetmek mümkündür. Önemli olan nokta bu kaybın veya kazancın, kazançsa eğer mutlak kazanç şeklinde, yani uzun süreli kazanç olmasını sağlamaktır. Kayıpsa mümkün mertebe en doğru şekilde bunun tekrardan konuşulması, iletişimin sağlanması, halledilmeye çalışılması, olmuyorsa da madem öyle peki hoşça kal. Selametler, esenlikler diliyorum denilebilmesi, yani yolun açık olsun denilebilmesidir diye düşünüyorum efendim. Sizlerin herhangi bir şekilde belirtmek istediği bir şey var mı bu konuda? Onları da dinleyelim. Bu bölüm nedense çok fazla sürçülisan ettim. Kusura bakmayın, çok akıcı bir anlatım olmadı. Benim kabahatim. İnşallah sonraki yayınlarda telafi ederiz. Belirteceğiniz başka herhangi bir şey yoksa ben burada bölümü noktalayayım. Lafı güzel ettiysem de affola aynı şekilde. Yani yanıltıcı yanlış bilgi verdiysem umuyorum böyle bir şey olduğunu ama tabii ki insanlık hali olabilir. Umarım affedersiniz. Dünya Kupası başlıyor. Benim favorim Japonya. Onu da belirteyim. Bence kupayı Japonya alacak. Finalde Japonya Brezilya karşı karşıya gelecek. Bunun dışında her zaman olduğu üzere hem katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem de merhum İsmet Badem abimizin dillere pelesenk vecizesiyle programı kapatmak istiyorum. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın. Tekrardan görüşünceye dek şen kalın, esen kalın. Hoşça kalın.